Herkese iyi akşamlar. Sıra dışına hoş geldiniz. Sıra dışında bu akşam gerçekten çok sıra dışı bir meseleyi masaya yatıracağız. Çok sıra dışı bir karakteri, belki de karaktersizi masaya yatıracağız. Böyle demek daha doğru olur. Onun altını çizelim. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kerkitlioğlu ve Hasan Öztürk bizlerle. Hoş geldiniz. O karaktersiz Fuat Avni, Akşam Gazetesi... Hatta Güneş Gazetesi birkaç gündür Fuat Avni'nin yazışmalarını yayınlıyor. Birileri de kör ve sağır taklidi yapıyor. Biz yapmıyoruz. Bir mola, çayınızı, kahvenizi dışarıda kar yağarken alın, ekran karşısına geçin diye dönüşte burada olacağız. Daha fazlasını konuşacağız. Evet, sıra dışı başlıyor. Gerçekten çok mühim bir meseleyi konuşuyoruz. Hiç de basit değil, çok önemli. Bu niye önemli geleceğiz ama Akşam Gazetesi çok uzun süre konuşulacak, gündemden düşmeyecek bir meseleyi faş etti. Fuat Avni ile işte Fuat Avni Emre Uslu diye önce faş etti. Oradan başlayalım mı?
Tabii, yani bir efsane oluşmuştu. Kimdir bütün operasyonlardan önce?
Herkes.
Yani operasyonlardan deniliyor, Twitter fenomeni deniliyor. Tabii şey de çok önemli. Yani tabii bunu hepimiz yazılarımızda, belki de televizyonlarda hep anlattık. Yani bir anlamda da bir paralel örgüt dediğimiz örgütün de bu sosyal medyadaki ayağı. Yani emniyetin içinde, yargının içinde, bürokrasinin içinde sürekli, yani yapılacak bir şeyi 2-3 gün önceden veya bir gece önceden tek tek bildiren...
Bu bile paralel yapının varlığını... açıkça ortaya koyan kanıtı. Ve Fuat Avni'ye cemaat medyası sahip çıkıyor. Fuat Avni de devlet içinden bilgi veriyor. Sonra da paralel yapı yok deniyor. Yani bu kadar da komedi.
Aslına bakarsan birbirlerinin sağlamasını yapıyorlar.
Bravo.
Ama tabii bir yandan da inkar her zaman biliyorsun bir yöntemdir. Bu yöntemi de her dakika kullandılar. Biz de tabii doğal olarak şimdi Fuat Avni Emre Uslu ismini açıkladığımız zaman ben bazı arkadaşlarımız, hem de bu işlere çok kafa yormuş arkadaşlarımızın bazı yorumlarını dinledim. Ona da çok şaşırmadım değil. Yani ben mesela kimisinden şunu duydum. Ben Emre Uslu olduğuna doğru bulmuyorum. Ben tek kişi değildir. Şimdi biz zaten bu haberi yaparken tek kişi falan demedik. Öyle bir şey yok. Zaten Fuat Avni'nin o hesabın daha doğrusu tek kişi olduğunu iddia etmek de çok doğru bir hareket de değil. Bir laf da olmaz yani. Mutlaka bu bir organizasyon.
Çünkü değişik yerlerden...
Çok ciddi bir organizasyon. Şimdi adam Bankasya'yı da yazıyor. Operasyonunu. Medya operasyonunu da yazıyor. Arkasından
polis operasyonunu da
operasyonunu da yazıyor. Mersin'dekini de yazıyor.
Sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın içinden de bir şey yazıyor.
Yani Sayın Erdoğan'ın yediği yemeği de yazıyor.
Evet.
Yani attığı adımı da yazıyor. Şimdi bunun tabii ki tek başına bir kişi olmadığı çok açıktı. Bu bir organizasyondur. Bunun nasıl ki her operasyon sonrası, paralel örgüte yönelik karşılık yapılan her operasyon sonrası bunun emniyet ayağı, bunun yargı ayağı, bunun finans ayağı, bunun bürokratik ayağı varsa aynen bu sosyal medyadaki
o yapılanma işte.
Fuat Avni'nin de aynı yapılanma, organizasyon şeması aynı durur. Ama bunun bir organizatörü var.
Tabii, şefi var.
Şefi var. Bunu yöneten bir şef var. Biz 3 gündür yayınladığımız belgelerle, 3 gündür yayınladığımız o yazışmalarla zaten arkadaşın şef olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Şefin de artık her fenomenin bir sonu vardır biliyorsun. Her efsanenin de bir sonu vardır. Biz pazartesi günkü ilk yayınımızda zaten Emre Uslu ismini vererek buna bir son verdik. Artık efsane bitti.
Bitti.
Ve ondan sonrasında da ilk gün verdiğimiz tabii yayında bu işin bir para trafiği var.
Yani o önemli. Parayı da yönetiyor bir şekilde.
Tabii çok ciddi bir şey var. Yani orada benim daha ondan da daha fazla önemsediğim, hani herkes soruyor ya, paralel örgütle mücadelede nereye geldik? Bitti mi? Neye bitti? Emniyette var hala. Yargıda var. Yani o konuşu yazışmalara baktığın zaman.
Özellikle işte başbakanı dinliyoruz, cumhurbaşkanını dinliyoruz ifadesi.
İkinci gün günlerce ne yazdık? Günlerce şunu savunduk. Dedik ki Yüce Divan bir tuzak. Şimdi Yüce Divan tuzak diye yazdık. Neden? Şimdi düşünsene bir partinin bakanlarının Yüce Divan'a gitmesinin sembol olarak, simgesel olarak çok önemli bir şeyi vardır, yanı vardır. ne kadar orada aklansam bile yanı vardır. Derler ki AK Parti hükümetinin bakanları Yüce Divan'a kadar gitti kardeşim. Yani orada aklanmış olmaları, suçlu olmaları, bunların hiçbir tanesinin önemi yoktur. Sen Yüce Divan'a gönderdiğin anda o bakanları 17 ve 25 Aralık operasyonlarının yolsuzluk operasyonu olduğunu
meşruiyet kazanıyorsun.
Bu yolsuzluk operasyonu olduğu için de sen intikam aldın kavramını kabul etmiş olursun. Ve ilk yayınladığımız tapelerde Turgay, ya şu 3 bakanı da 4 bakanı da şeye gönderemedik. Yüce Divan'a gönderemedik. Bak o işte fos çıktı. Tabii, diye yazışmalar var. Bunlar bir itiraf ya.
Tabii canım.
Bunların hepsi bir itiraf. Yani bizim o savunmalarımızın
arkada devam eden büyük büyük savaşın, büyük güç mücadelesinin ve o tuzağın, yani kurulan tuzağın. Şimdi işte Murat dedi ki hani biz günlerce yayın yaptık. Bu bir tuzaktır diye üst perdeni hatırlıyorum. Bu yayınlar yapıldı. Gerçekten de bu yayınların yapılmasının elbet bir sebebi var. Yoksa hani yani gitseler yargılansalar ne olur? Şimdi tabii ya aklanmak kadar iyi bir şey yok yok mu? Falan. Bunu söylemek tamam çok iyi bir şey. Ama sonuçta arkada acayip bir mekanizma çalışıyor ki.
Gizli bir ajan değil.
Ve şimdi ortaya çıkıyor.
Tabii. Çok doğru söylüyorsun. Perde arkasında yaşananlar işte bu, bak bir de işin şöyle bir tarafı var bu yazışmaların. O kadar yakın tarihli mesela çok kısa tarihli böyle daha Ocak ayında yapılan yazışmalar var. Şimdi mesela Ekrem Dumanlı'yı alacağız şeyinin yazışmasını. Şimdi ona mesela itirazlarda şöyle bir şey vardı. Ya Ekrem Dumanlı tarihine bakıyorlar buradaki yazışmanın. Diyorlar ki Ekrem, bu bir yıl önce neredeyse diyorlar. Ekrem Dumanlı alınalı işte kaç ay oldu?
3 ay oldu.
Mesela ya arkadaş bunun o kadar çok mantıklı açıklamaları var ki. Sen biliyordun bunları. Devletin de bir istihbarat servisi var yani istihbarat elemanları var. Bir yıl önce alınacak yapılacak belki operasyon siz biliyorsunuz diye ertelendi.
Ertelendi.
Yani bunların mantıklı açıklamaları çok.
Fake yaptılar.
Tabii canım bir anlamda.
Klasik bir yine izleyen birisi atmış diyor ki Twitter'da 140 karakter kullanabiliyorsun. Burada 180 karakter var, 150 karakter var. Ya bu da işte bir algı oyunu operasyonu çekiyorlar. Yani evet.
Dilimde tüy bitti. Şimdi
olsun. Yine söyle.
Şöyle anlatayım. Şunu anlatayım. Şimdi hani şimdi o arkadaşlar tabii bilmeyebilir ama şimdi gazetecilikte şöyle bir teknik vardır. Yani editörler vardır çalıştırdığın. Şimdi bazı kısımları bu arkadaşlar birleştirirler.
Tabii.
Yani editörün zaten bu asli görevidir.
Ya çıkarırlar.
Veya çıkarırlar. Bravo.
Yani grup
bu editöryal bir şeydir.
Grup toplantısında şeydir, siyasi parti lideri bir saat konuşur.
Ya ben bunun hepsini yayınlar mıyım?
Hepsini yayınlamıyorsun. Bir bölüm hayır, olarak en önemli cümlesini alıp. Ya,
günlük yaptığımız işin tamamı bununla ilgili bir şey.
Bununla ilgili. Editöryal bir kafayla ilgilidir.
Tabii.
Bu o yüzden yapılmış şeylerdi. Biz de biliyoruz 140 karakter. Yani bu bize hani sanki şey aydan uzaydan gelmişiz gibi davranmalarına gerek
hayır,
yok.
Hayır bir de şu eğer Murat. Eğer böyle bir hata üzerine bravo, sana gelen belgeleri check yani, etmeden yayınlamışsa...
Yayınlarsan yandın zaten. Böyle bir şey olmuş. Sen şu anda 3 gündür Türkiye'nin konuştuğu, ya, bütün siyasetin konuştuğu, kamuoyunun böyle ağzının açık izlediği şeyleri yapıyorsun. Arkasından böyle bir şey, böyle bir hata yapılabilir mi? Böyle bir gazetecilik hatası olur mu? Bırak git o zaman. Anında mesleği koltuğu bırak gideceksin. Tabii. Bırakıp gidecek. Bir de şimdi... Biz bu yayınlara başladığımızda gece itibariyle pazartesi pazar gecesinden bahsediyorum. Tabii. Yani sabaha dönüşten bahsediyorum. İnanılmaz bir savunma sistemi gerçekleştirilmeye başlandı. Şimdi iki tane benzer tarafı var. Birincisi hani beddua seansları çok ünlü ya Pensilvanya'da. Aynı dil. Pensilvanya'daki zatın kullandığı dille o beddua diliyle arkadaşın Emre Uslu'nun Twitter'da aynı, yazdığı bütün tweetler de kullandığı tabii, dil aynı.
Şimdi bak sözüm kadar mülahane yapıyor.
Abi tabii, tabii, müthiş bir eğitim bir kere. Bu aynı demek eğitim alınmış.
Tabii.
Bir ikincisi. Şimdi kendini savunurken Twitter'da yazdığı bütün hatalar, savunurken yaptığı bütün hatalar aynısı tabelalarda, belgelerde var.
İmla hataları.
Aynı yani, hatalar. Yani elden aynı elden çıktığının yani kendini savunurken kendini ele verme dediğimiz şey bence bu.
Çünkü bir başkasını bilmiyor. Yani onun ondan başka bir şey bilmiyor. O türü yazmaktan başkasını bilmiyor.
O kelimeler.
Yani tabii, o kelimeler. Şey. O hatta yani anlam bozukluklarına öyle alışmış. Hatta işte efendim kelimeyi yanlış yazmaya öyle alışmış ki yani kendince kendisinin kalatı meşhuru o.
Kesinlikle. Yani o onun doğrusu o.
Onun doğrusu o. Dolayısıyla öyle yazma... Öbürkünü bilmiyor çünkü.
Tabii tabii.
Öbürkünü
çok
bilmiyor,
doğru.
Yazıyor.
Çok doğru. Ya, İlk gün şey beni şok etti. Şimdi bu bunun faş edilmesi, ortaya çıkarılması zaten başlı başına çok mühim bir hadise. Mesela majör medyanın, Hürriyet'in falan bu işlere böyle kıyısından dokunması vesaire falan, bu da tarihe geçti. Yani bu tarihe geçti.
Ki son dönemde dinlemelerle ilgili
tabii, bir sürü de haber yaptı, manşet yaptı.
Çekmesi tabii. Falan vardı.
Tabii.
Ya anlaşılıyor ki onların da bazı sıkıntıları dinlemeleri
var veya sıkıntılar büyük.
Ama bu konuda tabii doğrudan topa evet. Girmedi.
Şimdi orada Umut Orhan Emre Oğuz'suyla görüşüyor. Diyor ki 17 Aralık'ta beceremediniz diyor. Yani. Elinize yüzünüze bulaştırdınız
bravo.
Diyor.
Tabii.
Şimdi bu çok enteresan bir şey. Devamı var. Diyor ki gerzek diyor gerzek. Yani bu ifadeyi biz bile kullanmaktan imtina ediyoruz.
Biz bile derken biz kullanmayız zaten.
Biz kullanmayız bilesi zaten.
Bilesi fazla biz hayatta kullanmayız.
Biz kullanmayız.
Bilesini şu yüzden söyledim hemen belirteyim. Bu mesele gündeme geldi. Elimizde, avucumuzda.
Tabii.
Yani bunu haberleştirdik. Manşette kullanmadık adına
güzel.
Söylüyorum.
Yani anladım.
Mesela
anladım.
Bu Hürriyet'in buna yani Hürriyet'i eleştirmek adına falan söylemiyorum. Hürriyet'in eli bugün OHAL diye bir manşetle çıktı. Bana bir Hürriyet gazetesi getirir misiniz arkadaşlar? Şimdi OHAL diye bir manşetle çıktı.
OHA'sı
bas bağırıyor.
Doğru.
Yani bu bilgi mesela Tayyip Erdoğan'la ilgili bu ifade kullanılmış olsaydı o gerzek manşetti yani.
Çıkardı.
Tamam tabii, o gerzek manşetti.
Doğru. Çok doğru.
Şimdi,
doğru.
Dolayısıyla akşamı tebrik etmek lazım. Ya çok hassas.
Çok ahlaki davranmak evet. Zorundayız. Hani bizim mesleğimizin belki de bugün yani ben yani sen şunu... de sen de yani 20 yılları devirmiş insanlarız. Yani 20 küsur yılları
tabii,
devirmiş
tabii,
insanlarız. Yani sizi temin ediyorum. Bu paralel örgütle ilgili her yazdığım yazıda en son not şöyle düşerdim. Bu isimleri biliyorum ama yapmamak için o isimleri yazmıyorum. Yani. Şimdi ben yazdığım zaman ya günlerce televizyonlarında, gazetelerinde koydular bizi. Bütün gün fotoğrafı oraya koydular. Tabii, hedef işte bu deyip küfrediyor. Ya bu mudur gazetecilik? Ya en azından hani savaşta bile, kavgada bile bir ahlak
tabii
ister canım, ya.
Tabii.
Yani o yüzden senin dediğine sonuna kadar katılıyorum evet. Ki bizim toplantımızda, yazı işleri toplantımızda bu gündeme gelmiştir. Bunun ayıp olacağını düşünerek bunu yapmadık.
Tabii.
Manşete çıkarmadık mesela.
Oysa gazetecilik açısından da son derece yani ahlak edebi bir tarafa bırakırsan son derece
laf.
De
laf, manşet lafı.
Canım, manşet lafı. Yani işte bu işte manşet, gazetecilik budur işte.
Tabii.
Bu manşettir tabii. Falan.
Onu okutursun.
Evet. Ama şimdi şu işin garip tarafı senin o manşeti kullanmana ses çıkaramazlar. Çünkü bu söylenirken, bu yazılırken o partinin genel başkanına söylenirken o partili buna itiraz etmemiş.
Etmiyor.
Tabii canım. Tabii. Ses
sen niye öyle söylüyorsun demiyor mesela.
Tabii canım, terbiyeli dakika. Ol, akıllı ol falan diyemiyor. Demiyor
ama
değil
ki abi nasıl yakalanmışlar? Şimdi tabii günler geçtikçe bizim yaptığımız şey. Şimdi Umut Orhan tarafından başladığın için onunla da ilgili şeyi anlatayım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Kırşehir ve Bursa mitinglerini izlediniz
tabii,
biliyorsunuz.
Tabii.
Şimdi Bursa'da, Sayın Cumhurbaşkanı orada dedi ki
sizin
ben onu özellikle anlatacağım şimdi Hasan. Dedi ki ailem ve ben tehdit ediliyorum.
Evet, bunu çok şimdi bak, yüksek bir şey.
Yani. Bundan bir yıl önce dediği zaman anlıyorduk. Niye? Çünkü operasyonlar yeni başlamıştı. Dinleme kasetler, işte montaj görüntüler falan bunu anlıyorduk. Şimdi 15 gün önce sen niye söylüyorsun diye bunu. Tabii miting olduğu için gazeteci diyor kimse soramıyor. Tabii şeyde merakla bekliyoruz.
Meksika'ya giderken, Kolombiya'ya giderken.
Dedim, en mühim soru bu.
Gelebilir arkadaşlar. İşte soru soracağız. Dedim ki yani böyle bir şey söylediniz.
Nedir?
Merak içindeyim. Yani yeni bir şey mi var? Diye soruyorum. Vallahi dedi yeni gelen istihbari bilgilere göre böyle bir durum söz konusu dedi. Çok da fazla açmadı. Şimdi bunları yayınlamaya başladığımız zaman.
Ne çıktı?
Bak abi ikinci gün.
Tabii canım ne çıktı?
Devleti dinliyoruz sızar söylüyorsunuz bak şimdi.
Hala
devletin zirvesinin dinlendiğini görüyorsunuz abi. Yani bugün bile Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın dinlendiğini biz çok net bir şekilde bu tapelerden, bu şeylerden anlıyoruz. Bir de şimdi şunu hemen şuna itiraz gelecek. Diyecekler ki dünkü yayınladığınız haberdeki yazışmalarda tarih yok. Hemen cevabı o kadar açık ki. Ama yazışma var be kardeşim. Orada şunu diyorsun. 17 Aralık'ta beceremediniz. 7 Haziran seçimlerine az kaldı. Şimdi evet, ne demek bu? Daha yeni demek yani. Evet. 7 Haziran seçimlerine az kaldı. Biz dinlemeleri yapıyoruz. Bunları da kamuoyuna vereceğiz.
Vereceğiz.
Bari bu zaman bu sefer bir sıçrama yapın. Evet. Aynen. Diye yazışma var. Şimdi bu demektir ki yeni. Bunlar o kadar anlamlı hale geliyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla. Hala dinlemeler olduğu, hala tehditler olduğu. Yani bunlar artık gözü falan dönmüş. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ha, Umut Orhan tarafına geliyor. Şimdi bunu ya tabii Umut Orhan'la zaten demek ki Fuat abini öyle o kadar çok sıkı fıkılar ki. Müthiş konuşmalar, müthiş yazışmalar
var. Zaten Umut Orhan'ın yükselişi de CHP'de enteresandır.
Şimdi bak asıl tarafı o. Şimdi sabah kalktım dün sabah. Hı hı. Televizyon kanallara bakıyorum. Bir tane televizyon kanalında takıldım. Niye? Umut Orhan ismi geçti.
Bakalım ne yapacak.
Dedi ki işte bizim haberi okuyor bunu. Devleti dinliyoruz, sızar söylüyorsunuz. Umut Orhan'la yaptığı konuşma Fuat abinin Emre Ustun'un. Hemen bağlanabilirdi. Hazırmış demek ki. 10 saniye içinde bağlandı Umut Orhan. İşte cep telefonundan hoparlöre bastı, dinletiyor şeylere, izleyicilere. Dedi ki ben dedi yüksek siyaset yaparım. Umut Orhan'ın söylediği cümleyi söylüyorum. Hı hı. Cümleleri söylüyorum. Ben yüksek siyaset yaparım. Bugüne kadar ne Fuat Avni ne paralel örgüt. Ben bu konularla ilgili hiç dedi bir şey yapmadım, konuşmam. Ya şimdi hani bizim kamuoyu birazcık unutkandır biliyorsun ama yani bizim mesleki olarak biz bir adama mesleki olarak bu işleri yapıyoruz ya. Biz yani kolay kolay unutmuyoruz veya birileri uyarıyor.
İşimiz bu zaten.
İşimiz be. Bu.
Elbette bir şeyimiz de var yani. Umut Orhan.
Şimdi Umut Orhan'ın son 10 soru önergesi. Tamamen Fuat Avni, tamamen paralel örgüt. Bülent Arınç'ın cevaplaması...
Yüksek siyaset yapan Umut Orhan.
Tabii. Bülent Arınç'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde ne diyor biliyor musun? Fuat Avni siz misiniz?
Hedef saptı.
Adamın yani Umut Orhan'ın bütün işi...
bu işi yavşatmak.
Bunlarla... Evet. Bak Türgev'le ilgili açıklamaları var. Bankası'yla ilgili Babacan'a verdiği soru önergeleri var. İşi gücü bırakmış.
Yüksek siyaset yaparak.
Tamamen paralel örgütle ilgileniyor. Yani... Ya kamuoyunu kandırmayın.
Arkasında sulandırma meselesi abi, anlamında.
Bu işte, bu da başka bir algı operasyonu, tabii. Bu da başka bir sulandırma operasyonu. Yani sen hayat, yani belki Türkiye'nin son dönemdeki en önemli haberlerini yapıyorsun. Kalkıp verdiği cevaplara bak. Yani bunları veresen itibarsızlaşma operasyonu
tabii, bir de. Aynen.
Yani ve dedi ki dün, 3.30'da şey yapacağım, basın toplantısı evet. Yapacağım, yapmadı. Ya şunu insanın aklına geliyor, Fuat abini... Sana bilgileri veriyor, sen de soru önergesi veriyorsun.
Zaten.
Sana söylüyor, soru önergesi
Turgay,
veriyorsun.
Turgay, sen, ben sana top atma, sen söyle. Sen biraz önce söyledin, söylemedin. Şimdi Turgay'ın bir iddiası vardı bu Mart seçimlerine
Mart
giderken.
Mart seçimlerinden önce de.
Bu CHP neden bekliyor, neden bir projeyle veya...
Ürküten sessizlik diye akşamda yazmış.
Yazdı da. Neden bekliyor diye çok sordu ve bu stüdyoda yine kendi programında hatta ortak yaptığımız programlarda filan da şunu söyledi. Demek ki dedi yani anahtar teslim bir şeyi bekliyor. Yani eline bir şey. Gerçekten de beklerken pat 17-25 arkasından şeyler ve bu CHP
CHP'nin bütün, projesi buymuş.
Projesi bu. Bütün, bu bütün malzemeyi işte. Yani onlara verilen bütün malzemeyi yani anayasal suç işleyerek geçtik, meclis iç tüzüğünü tamamen çiğneyerek, tapeleri böyle canlı yayınlarda izleterek insanlara suç işlediler ve bunun üzerinden siyaset yaptılar. Bunu sen dinlendirdin.
Evet, doğru. Şimdi Mart seçimleri ve önceki seçim de yine aynı şekildeydi. Şu, mesela CHP'de bir rahatlık. Yahu sen artık...
İktidara talip değil misin?
İktidara talip değil misin? Ya bu nasıl bir rahatlıktır falan. Anlıyorsun ki birileri bunlara demiş ki ya kafanızı yormayın. Şimdi Sarıgül'e de aynı şeyi dememişler midir acaba? Çünkü dememişler Sarıgül, miydi? Tabii çünkü Sarıgül, ben açık söyleyeyim buradan daha önce de söyledim. Bunu kimseye söyleme falan demedi Sarıgül. Dedi ki Tayyip Erdoğan'ın dönemi bitiyor. Bunu daha sonra şeyde de söyledi, mitingde. Benim dönemim başlıyor dedi. Şimdi bir dakika ya. Sen belediye başkanı adayısın.
Başbakan adayı
değilsin. Sen başbakan adayı falan değilsin. Sen belediye başkanlığı seçimlerine girerken nasıl Tayyip Erdoğan dönemi bitiyor da benim dönemim başlıyor
sen
dersin?
Sen İstanbul'da yerel siyasete adaysın.
Sen İstanbul'da yerel siyasete...
Evet, Ankara
çünkü
merkez siyasete değilsin.
Herkese dediler ki ya bak kardeşim böyle böyle malzemeler var elimizde. Bu malzemeler bu hükümeti duman eder. Duman eder. Rahat olun, bir şey yapmanıza mesela gerek yok dendi.
Var işte belgede. Tabii. Yani yazışmalarda var. 17 Aralık işte 17 Aralık'ta çuvalladınız diye tabii söyleniyor burada.
Elinize yüzünüze.
Dediğin doğruymuş yani, demek ki o rahatlık varmış. Böyle bir şey yapacaklar diye. Yani baktığın zaman yani CHP'nin sadece Umut Orhan mı? Akif Hamza Çebi. Yine evet, onunla da konuşma.
O da var.
Yani orada Kanada'ya kaçma meselesi.
Ya o
yani Fuat Avni Pensilvanya'daki zaten Kanada'ya kaçacağını şeye söylüyor.
Hamza.
Akif Hamza Çebi'ye söylüyor. O da diyor ki emniyetteki arkadaşlara da bunları diyor bir söyleyelim, anlatalım. Bak yani emniyetteki bütün o yapılanmadan CHP'nin falan haberi var.
Haberi var.
Ben şunu iddia ediyorum. CHP yarın iktidara gelsin, ilk önce aslında temizleyecekleri bunlar. Neden biliyor musun? Hı. Abi bak, bugünkü şeyde de 45 kasetten bahsediyoruz. Artı 18 içerikli 45 CHP'li vekilin
kaseti.
CHP'linin kasetinden bahsediyoruz. Şimdi bugün daha doğrusu
şunun altını çizelim. Ne olur unutma. Bu kasetlerin hepsi iğrençliktir. Hiçbiri de
hiçbirini savunmuyoruz.
Tabii. Hiçbiri de
bunun üzerinden de bir şey yapmak gerek
yok.
Bir
şey aynen %100 katılıyorum.
Biz sadece şurasındayız. 45 kaseti çeken alçaklıktayız.
Tabii,
yani
tabii,
bunları
tabii,
şantaj
tabii
unsuru
bunu
olarak
saklayan,
evet,
bunu saklatan,
evet,
bunları elinde ileride kullanırım diye düşünen
bunların üzerinde
alçaklığın
evet
aslında alçaklığın hesabını
tabii
sormak.
Tabii. Aynen öyle. Zaten sonuna öyle yapıyoruz zaten. Evet.
Sonuna kadar katılıyorum.
Yoksa bize ne kimin
sonuç itibariyle bu ülkede yine ana muhalefet partisinin genel başkanı iken Sayın Deniz Baykal'ı böyle alçakça bir şeyle
indirdiler
aşağı. Kılıçdaroğlu öyle geldi. Yani şimdi aslında kaset şeylerine de çok alışık bir parti. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişi de bununla olmadı mı?
Kasetle oldu.
Kasetle oldu. Yani şimdi ona bakıyorum. Şimdi onu söylüyordum. Ne söylüyordum burada?
Ben söyleyeyim. Bunlar CHP iktidara gelirse önce...
Tabii. Şimdi dün yani 17 ve 25 Aralık operasyonlarından öncesinden bahsediyorum. Yan yana geldiklerinde birbirlerinin yüzüne bakar mı bunlar? Birbirlerine selam verir mi?
Nasıl verecek?
Abi vermezlerdi. Ama bir tane hedef var.
Tabii tabii.
Bak ortaya ortak bir düşman tane hedef var. Ortak düşman. Tabii.
Önce bunu bir halledelim.
Abi Recep Tayyip Erdoğan ismi varsa senin ortak düşmanın o.
Tabii canım. Uzun adamın.
Onun ortak düşmanı. Bravo. Ortak düşman olarak karşıya koymuşlar. Gel ittifak yapalım. Bunun için her şey serbest.
Zaten o.
Biz her türlü ittifaka açığız. Ya bu böyle oldu. Abi 30 Mart seçimlerinden önce bunu görmedik mi? 10 Ağustos seçimlerinden önce görmedik mi? Bunu sen, ben ve Turgay sen tabii üçümüz de şey yapıyoruz. Tarafız.
Evet.
Ve biz söylüyoruz. Tabii, herhalde, diyelim ki evet, bizi de şu anda izleyenlerden evet bazıları yuhluyor.
Yuhluyor. Eyvallah.
Evet, ben diyorum ki tamam, başım gözün üstüne. Bunu senin partinin en önemli isimlerinden bir tanesi söyledi ya. 12 tane madde sıraladı Bülbül Ayman Güle.
Tabii canım.
Bak 12 biz, tane.
Evet evet. Tabii
aynen,
tabii.
Aynen öyle.
Bir tamam tane kalkıp bir şey dedin mi?
Demedim.
Ama bu yani nedir, köstebek gibi kafayı soktunuz içeri. Yazıyoruz, cevap yok. Konuşuyoruz, cevap yok. Senin partinin söylüyor, cevap yok. Ne olacak abi?
Ben cemaate ne uzağım ne yakınım dedi. İsmin, ne uzağım yani, ne yakınım dedi.
O ismin, o 12 maddesi ne cevap yok. O ismin, o direncini bir hatırlayın. Sonra öbür Emine Ülker Tarhan'ın ayrılmasına bir bak yani.
Süheyl Batum'un.
Tabii canım, yani bunlar tasfiye oldular sözüm ona.
Hepsini diyor. Ya paralel diyeni. Bak paralelle ittifak yaptık, yanlış yaptık diye disipline sevk ettiler ya. Böyle bir şey var mı?
Aynen öyle yaptılar.
Ve bununla ilgili de bir açıklık. Şimdi 12 tane maddeyi Bülbül Hanım tek paralel yapıyla ittifakı tabii anlattı. Canım, yapılan
şöyle ittifakları. Şöyle yapmadık mı?
Diye söyledi. Ya bir tane de kalkıp ya bir parti yönetiminden biri çıksaydı Haluk Koç her şeyi çıkıyor.
Tabii.
Mesela. Hani AK deseler da, çıkıyor. AK deseler çıkıyor. Sen bir çıkıp da sen anlatsaydın bunları ne demek diye. Şimdi bu ülke, bu partinin lideri var Sayın Kılıçdaroğlu.
Ve bir iddiası var. Sosyal Demokrat Parti olacağım, sol bir parti olacağım, ben Cumhuriyeti kuran bir partiyim diyeceksin.
Evet.
Yani Cumhuriyeti kuran partiyim iddiası şunu da beraber getirir. Ben laikliğin teminatıyım.
Değilim
ben kardeşim
artık.
Ben kardeşim din üzerinden siyaset yapılmasına karşıyım. Ben efendim
evet.
Bu ülkede
milliyetçilik ilkesi var.
Tabii
yani altoktan birini söylüyor. Şimdi bunu yerle bir ettin.
Ve bu iddialardan vazgeçtiğini gösteriyor.
Gösteriyor. Çünkü sen Türkiye siyaset... Cumhuriyeti'nin içerisinde başka bir paralel cumhuriyeti kabul ediyorsun. Ve bununla da şey yapıyorsun, ittifak yapıyorsun.
Ya şeyi niye dikkatlerden kaçırıyoruz? Geçen o meseleyi gündeme getirmiştik. Fuat Avni bu kasetlerden falan bahsediyor değil mi? Onun kaseti, bunun kaseti evet, vesaire. Evet. Bu falan işte bugün Fethullah Gülen'in de açıklaması var.
Avukat açıklaması.
Avukatı yani aracılığıyla falan. Tepki yok öyle bir şey falan filan diyor. Koydum bunu bir köşeye. Şeyi yazmıştım. Fethullah Gülen'e Ali Hufteleri Fuat Avni mi haber verdi ya, diye. Şimdi evet. Buna ne diyeceğiz? Şimdi Fethullah Gülen geçiyor kameranın karşısında sohbet veriyor. Diyor ki bana diyor işte biri aradı işte falanca adam işte Ali Hufteli'ye gidiyor bunu haber verdi aman bunu engelleyelim falan işte ben de aradım öbürü aradı işte öbürü geldi ona bir tane tokat patladı. Şimdi bir dakika ya bu Ali Hufteli'nin haberi sana niye gidiyor? Yani kim gönderiyor? İşte bu bir operasyon. Adamın biri evinden çıkacak biraz sonra. Bunu biliyor. Bir kadın var onu bekliyor. Bunu biliyor. Ve bu kadın bir kumpas hazırlığı içerisinde. Onu da biliyor. Tüm bunları bilen adam, bu adam daha evden çıkmadan
müdahale etmeden
Fethullah Gülen'i arıyor. Diyor ki bu adam bu kadına gidecek. Ne yapalım?
O da diyor ki durdurun.
Durdurun.
Haber verin. Şimdi, yoksa durdurmayın dese.
Şimdi
durdurmayın gitsin dese ne olacak?
Tabii. Şimdi bir dakika bunu ve söylerken.
Siyaset de geldiği yerde olmazdı.
Bir saniye.
Bir dakika ben bunu atlama. Siyasette geldiği yerde olmazdı. Dolayısıyla bugün siyasette geldiği yerde olanlar acaba nelerle?
Nelerle geldi?
Tabii. Bütün mesele o zaten. Şimdi o vakit şunu da mı diyorsun? Bunu söylerken biz desek ki ya bunun altında aynı zamanda bir de çaktırmadan bir tehdit var. Yani bak biz onu da biliyoruz. Senin kasetini de biliyoruz. Bak Deniz Baykal örneği de ortada.
Yani, tamam. Bunu mu anlamalıyız?
Bunu mu anlamalıyız yani şimdi?
Ama bunu anlamalıyız.
Bu çok net. Bir de bak şimdi bu verdiğiniz örneklerden yola çıkarak yine yazışmalara dayanarak bir şey anlatacağım. İki tane nokta daha var. Bir, hem bunların daha hala ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir durum. Hem de kendi içlerinde bile ne büyük birbirlerine karşı ne büyük ihanet içinde olduklarını gösteren bir durum. Evet. Şimdi Hakan Şükür'ü soruyorlar. Diyorlar ki satar mı bizi? Satamaz. Elimizde belgeler var diyor. Elimizde görüntüler var diyor. Şimdi Hakan Şükür şu anda en önemli savunucularından bir tanesi değil mi paralel?
Sonra
şimdi ya, nasıl oluyor ya?
Lütfen bunu da söyleyeyim ben açılım olsun diye söyleyeyim. Geçenlerde Hürriyet'in manşet yaptığı dinlemelerde bütün bakanlar, kabinenin tamamı dinleniyor.
Tabii. İdris Naim Şahin yok.
Tek o yok. Yani bu nasıl Bakanlar şey Kurulu dinleniyor.
Niye bütün bakanları dinliyorsun?
Başbakan dinleniyor. Bütün kabine dinleniyor. Onun yanında işte gazeteciler, şunlar bunlar, iş adamları falan var, iş kadınları var. Ama ne hikmetse İdris Naim Şahin dinlenmiyor.
Şöyle dinleniyor. Dinlenmiş ve onun
alınmış
herhalde, koyulmuş aynen, bir köşeye.
Herhalde Şükür gibi işte.
Aynen.
Onu da alınmış. İşte birbirleri içinde ihanet dediğim de bu. Yarın öbür gün, güven yok ya aralarda, itimat yok. Yarın öbür gün bir şey olursa ben de çıkarırım yine o evvel gelir bir kasa var demek ki, depo var. Bu önüne koyarım.
Peki bir başka konuşma. Latif
Erdoğan'ın sözünü hatırlıyorum ya. Ben de dinlenmiş hani bir onca yıl.
Evet.
Bir başka konuşma hatırlatayım size. Bu telefon yayınlanmış şu anda da gündemde olan bir tape falan yayınladığımız yok. Şöyle diyordu Zafer Çağlayan için. Yani onunla da irtibatı koparmayın. Büsbütün karşı tarafa geçmesin. Yani tutun.
Tabii.
Nasıl tutacaksın? Yani,
bugünü konuşuruz da tabii elbette geçmişi hatırlatarak yapmamız lazım. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Biz Zafer Çağlayan'a şunun diyorduk. Ya Sayın Bakan, onca başka iş adamı da var. Uçağına onlardan da lan, onlar da ticaret, ihracat falan yapsın.
Evet.
Ama Zafer Çağlayan'ı paralel yapıyla, cemaatle o dönem için, cemaatle çok yakın, yani onların iş adamlarına çok yakın davrandı. Evet. Yani onların hatta hamisi gibi davrandığı için diyorduk ki ya tamam.
Biraz da başka yerlerden abi.
Amenna. Yani onlar İhracat yapsınlar, ticaret yapsınlar. Amin. Ama bak şurada da iş adamları var diyorduk. Yani onun için bunlar çok önemli şeyler.
Tabii.
Ne yaptılar? O kadar yakın olduğu halde paspas ettiler Zafer Çağlayan. Doğru mu?
Tabii. Rezillik yaptılar. Bir ikinci noktada hani hala ne kadar güçlü olduklarını göstermek adına diyor ki Fethullah Hoca diyor hakkında yakalama kararı veren savcının da icabına bakacağız diyor. Merak etmeyin. Bu var ya, bu böyle bir şey yok ya. Bu işte hala bugün ne durumda olduğunu hani hep soruyorlar ya, bitti mi hiç? Bak şimdi bütün bunlar aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği inlerine girme işinin örnekleri. Tamam, girildi. Evet, giriliyor. Orası şu anda deşilmeye çalışılıyor. Ama şu demek değil bak Turgay. Bu iş emin ol bugünden yarına öyle tek bir solukla falan bitecek iş değil. Bu uzun soluklu iş. Bak görüyorsun hala dinlemelerin devam ettiği itirafları var. Hala ben o savcının icabına bakarım itirafları var. Hala emniyette varlar. Hala yargıda varlar. Çok ciddi oranda varlar. Hala bürokraside varlar. Bak bugün yine ilk gün yayınladığımız şeyde ya o para trafiklerini...
İş güvenlik reformuna niye yarın, karşı çıkıyorlar adamlar? Ya,
böyle bir sorun
yarın,
var.
Çok yarın bir, yarın sorun bir Güneş var. Gazetesi alsın izleyiciler.
Şimdi bu Güneş'i çok fazla söylüyorsun. Acaba başka...
ben söyleyeyim.
Akşamı da...
Sen söyle bence.
Ben söyleyeyim.
Hasan sen söyle.
Ben söyleyeyim. Şimdi...
Tabii onu açıklamak lazım burada.
Tabii. Burada Akşam Gazetesi'ni genelden yönetmen olarak Murat Kerkitlioğlu'nu ağırlıyor Turgay Güler. Çünkü birkaç gün öncesine kadar Murat Kerkitlioğlu Akşam Gazetesi'nin genelden yönetmenliğine refakat ediyordu. Vekaleten bakıyordu. Şimdi asaleten Akşam Gazetesi'nin genelden yönetmeni oldu. Aynı zamanda Güneş Gazetesi'nin genelden yönetmeniydi Murat. Orayı bıraktığı için orada bir boşluk oluştu. Boşluğu dolduran isim sıra dışı adamı Turgay Güler oldu. Evet. Şimdi ben buradan tebrik ediyorum.
Ben de Turgay tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu hayırlı olsun. Allah utandırmasın.
Evet, başarılar diliyorum. Dolayısıyla Türk medyanın iki önemli gazetesi Akşam'ın ve Güneş'in genelden yönetmenleri burada. Program Turgay'ın programı ama ev sahibi benim.
Evet, aynen öyle. Doğru. Tabii. Doğru.
Hayırlı olsun. İkinci genel yönetmen de orada.
Evet, aynen öyle.
Şimdi devam edelim. Yarınki meseleyle ilgili hani onu gerçekten de hani esprinin dışında ben yarın görecekleriniz daha böyle bir börk edici şeyler.
Şimdi, evet
yani.
Kesin öyle.
Buraya bir parantez açalım. Onu anlatmamaya çalışayım. Şimdi hani bunlar gerçek mi? İşte 140 karakterle yazılırken 180 karakter yazılıyor falan diye hani eleştiriler geliyor. Evet, evet. Yazılan çizilen meseleler. İşte kardeşim gazeteci alır bunu yayınlar. Bunu yayınladıktan sonra bu açık kamuya açık olduğu için
tabii.
Savcısı buna bakacak ki şu anda soruşturma
başladı. Başsavcı İstanbul ilk gün akşamı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma açtı.
Bu belgelerin ne olduğu, nasıl olduğu,
tabii.
Sonra iddialar, içindeki iddialar hepsi araştırılacak.
Tabii hepsi ortaya çıkacak.
Gazeteci bunu, bu bence gazetecilik başarısı, onu da söyleyeyim.
Sağ
yani
ol,
bu buna ulaşmak başlı başına bir gazeteci. Bunu bu şekilde deşifre etmek başlı başına gazetecilik. Bundan sonrası artık
savcıların hukukun işi.
Tabii. Bunu da söyleyelim
devam edelim. Çok doğru. Şimdi hukukun işi, Hasan'ın söylediği çok güzel bir şey var. Hani bugün o ağız dolusu, yani ben salyalarını falan attığını görüyorum zaten onu yazarken arkadaşlarım, yazanlarım veya mesela dünkü Umut Orhan'ın açıklamasına falan da bakıyorum. İşte alçakça iftira falan filan diye. Şimdi ilk önce bir dökülsünler. Şimdi bunlar da bir hukuki şeylerine falan bir girsin. Hani alçakça itiraf, iftiraların falan ben de karşılığını kendilerine hukuki yollardan vereceğim. Hmm. Yani bunda herkes emin olsun öyle alçaklık falan laflarını etmek öyle kolay işler değil. Öyle herkes, kimse kimseye alçak falan diyemez.
Bravo.
Şimdi bunların hepsinin ilk önce dökülmelerini bekliyorum arkadaşlarım. Aynı şekilde Emre Uslu'nun o gerçek ismiyle Emre Uslu olarak yazdığı o Twitter'daki o küfürlerin, o evet. belaların hepsinin hesabını ben de hukuk yollarıyla soracağım. Onlar öyle bitmek, öyle tamam ah dediler bitirdik falan diye bir şey yok. Şimdi yarın şimdi her geçen gün her yaptığımız şimdi, yayında
Ülke TV izleyicileri yarınki gazetelerin manşeti çıkıyor şimdi ona
yok,
göre.
Yok onu anlatmam. Mümkün hayır, hayır. Gazeteci öyle bir şey anlatmaz. Olsun, olsun. Sadece ufak doneler vereceğim.
Tabii canım ki.
Tabii doneler vereceğim. Şimdi biz kaç yıldır arkadaşız?
Evet.
Ki böyle arkadaşlarımız yani. Çok birbirimize ertesi günkü manşetimi söylemeyiz.
Söylemez, evet.
Çünkü gazetecinin en büyük öyle özelliği atlatma haberdir.
Tabii canım.
Bu budur yani bizim tabii, namusumuz bizim gibi bir şeydir. Tabii ki mesleğimiz yani. Bu. Ama tabii ki ufak doneler verelim. Hani ilk günkü yaptığımız o para trafikleri var diye. O para trafiklerinin nerelerden
detayı.
Ve nasıl olduğunu tek tek yarın akşam ve güneş okuyuculara okuyacak.
Ben hiçbir şey bilmiyorum ama ben çözdüm.
Çözüm. Okuyacak. Nerelerden neler oldu, neler geldi, ne kadar paralar
çok büyük,
gitti.
Çok büyük paralar.
O para trafiklerini yani. Kimler yönetti? Bunların hepsini yarın okuyabilirler.
Dışarıdan da var.
Ha biraz daha ileri gidiyorum. Biraz daha ileri gidiyorum. Cuma günü.
Bir
ben cuma günü o bir gazete okuru olsam o gün akşam ve güneş alırım. Başka bir gazete almam.
Sabah erkenden gider alırım.
Yani ben olsam alırım. Ya çünkü işin son noktasıdır, o bombasıdır. Hmm. Yani tarihleriyle, bütün her şeyiyle tam dört dörtlük işin son noktası, son bombası olacaktı. Yani onu ben okurlara şimdiden
söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey, yolu tercih ediyorlar. Bunların hiçbirine işte ilk başta bir yalan falan falan deyip işte yok 140 karakter, yok 180 karakter deyip köşeye çekiliyorlar. Evet,
başka bir şey yok.
Başka hiçbir şey yok.
Tabii. Bu yalan.
Ama genel karakteristikleri o ya. Tabii. Yani işi sulandırmak. Hani sürekli algı operasyonuna tabiyiz biz diye feveran ediyorlar ya. Aslında şimdi, bütün algı operasyonlarını
tabii şey kendileri yapıyorlar.
Fethullah Gülen'in bugünkü avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama
bir cümle ya.
Konuyla bir cümle. Hiç alakası hiç olmayan bir yerden tutmak ve dün akşamki bir programla da işte bir irtibatı var falan işin şu. Diyor ki Kabataş yalanını da atmışlardı ortaya bunlar falan. Şimdi de işte bir başka yalan bu kaset meselesi. Bir saniye. Kabataş yalanı sen niye, nasıl böyle bir şey?
Yani
sen,
yalan?
Sen Fethullah Gülen'sin ve kalkıyorsun Kabataş yalanı diyorsun. Bir dakika ya, sen burada nasıl konumlanırsın? Yani sen hangi saikle burada konumlanıyorsun?
Bu tıpkı şeyde, camiyede içki içilmedi, bira şişesi yok.
Yok. Cihan Haber Ajansı geçti o görüntüleri.
Evet.
Yani Kabataş'ı zaman görmedi mi?
Tabii. Burada yayınladık.
Tabii.
Cihan Haber Ajansı'ndan görüntülerle yayınladık. Sonra gittik muhabirimize, git kardeşim dedik, gitti kendisi de orada çalıştı.
Şimdi
yani çok önemli bir şey söylüyorsun.
Demirel
yani
şöyle yapardı.
Senin hani bu Deniz Baykal çıktı ya, ben istifa ediyorum ama bu işin Pensilvanya okyanus ötesiyle alakası yoktur cümlesi bize şu anda nasıl bir şeyler hatırlatıyorsa
evet.
O cümlede biraz ona benziyor.
Aynen. Ona aynen ona benziyor.
Şimdi bu Kabataş ya, bu yalanını çok, hatırlatıp böyle bir şey yok demek şuna benziyor. Şimdi Süleyman Demirel kulaklar çınlasın. Vaktiyle bu 28 Şubat sürecinde işte imam hatipler kapatılıyor, Kur'an kursları kapatılıyor, bir sürü şey oluyor. Bir yerde bir miting yapıyor. O esnada ezan vaktinde denk getiriyor. Ezan okunurken susuyor, ezanı dinliyor. Sonra ezan bittikten sonra dönüyor kalabalığa, şöyle diyor. Dedi yani. Bu ülkenin minarelerinde 5 vakit ezan okunmuyor mu?
Evet.
Şimdi bu ülkenin minarelerinden 5 vakit ezan okunması efendime söyleyeyim, İmam hatiplerin kapatılması, başörtü yasağının olmasını, şunu bunu falan bu gerçeği değiştirmiyor yani. Sen ne kadar ne dersen de bu gerçeği değiştirmiyor. Kabataş meselesini konuşuyorsun. Kabataş meselesini geç. Gel bu yazışmalarla ilgili bir şey söyle.
Bir şey soracağım sana. Kabataş yalanı diyor ya şimdi.
Ben,
şimdi buyur. Kabataş'ta orada tacize uğrayan kimdi? Nasıl bir tipti? Şimdi bir dakika, başörtülü.
Genç bir hanımefendi.
Muhafazakar. Genç bir hanımefendi, dediği gibi anne. Çocuğu var, bebek.
Evet.
Bebek arabasında. Onun taciz konusuydu değil mi? Onun şiddete maruz kalmasıydı. Ya senin kimliğin ne? Savunduğun kimlik ne? Şimdi ben Pensilvanya'ya soruyorum. Hı. Senin savunduğun kimlik de dini kimlik değil mi? Hani tırnak içinde söylüyorum. Ben
anladım, artık
ona pek fazla şey yapmıyorum da. Sen de muhafazakar bir
dindar
yapı olarak
değil mi?
Öylesin değil mi?
Evet, bir yüzün şimdi öyle sen, yani dindar muhafazakar. Evet,
en büyük kanıtıdır bu işlerle hiç işinin olmadığı. Başörtülü. Yani zaten nerede başörtü konusu gündeme gelir? Hemen karşımızda bunları buluruz. Nerede İsrail konusu gelir? Karşımızda bunları buluruz. Yani Mavi Marmara şeyini kimse unutmadı. Mavi Marmara'daki açıklamaları.
Hayır. Yani Mavi Marmara'daki o açıklama unutulmadı. Mavi Marmara şehitleriyle ilgili yaptıkları da unutulmadı. Yani niyazi oldular. Çok özür dilerim.
Tabii.
İşte hiç öylesine gittiler. Ne işleri vardı? Kendi kendilerini öldürttürdüler.
Ya,
tamam mı? İntihardır bu.
Ya şöyle bir laf diye. Yok muydu? Güçten izin almadan oraya gidilir mi diye laf
yok. Işte, hayır hayır.
Otoriteden.
Bak diyorum, o zaten işin nirengi. Final noktası da o olaydan sonra bu, hani tezvirat yapmayı çok seviyorlar ya.
Evet.
Yani ne olacak canım? Şehit oldular falan diyorsunuz. Ne alakası var? Niyazi oldular. Diye falan işi böyle çok daha aşağıya çeken ifadelerle.
Yani bu aynısı işte Kabataş olayında da. Sen hani Kabataş olayının yalan olduğunu, bir iftira olduğunu söyleyen insanların böyle bir bakın tarafına. Sen o taraftasın demek
aynen
ki.
Aynen öyle.
Sen bu tarafta başka türlü bakmıyorsun.
Şimdi Emre Oslu diyor ki,
ondan sonra da tabii görüntüler yok diye göbek atıyorlar çok ayıpça. O görüntülerin ne olduğu konusunda elbette bir şey olur. Onlar nereye?
%100 çıkacak bir yere.
Tabii.
%100 çıkacak.
Emre Oslu diyor ki, bu AK Parti biliyorsunuz vaktiyle Asya Termal Otel'de toplantılar yapıyordu. İstişare toplantıları, evet. Şimdi Emre Uslu diyor ki, kardeşim bu toplantılardan önce MİT oraya gelirdi. Kolaçan ederdi. Garsonundan çaycısına varıncaya kadar ya falan denetlerdi.
Bu da doğrudan ifşattı ya, biliyor musun?
Şimdi ederdi. Şimdi burada diyor, kaset Hakan varsa... Fidan diyor, koymuş diyor odalara kamerayı, banyolara kamerayı çekmiş. Ondan sonra AK Parti'nin milletvekilleri, ya bir dakika ya. Ya bir insan kendi milletvekilinin görüntüsü. Hadi bunu da geçtim.
Tamam,
buradan şeyi çıkarıyor aklısı da.
Hayır,
MİT'in... Bu iş MİT yapmışsa diyor, MİT şey, pardon. Bu işi MİT yaptı diyor. Yapmışsa diyor. Tamam. Bu işi MİT yaptı diyor.
Tamam.
Bir dakika ya.
MİT'in içindeki kimdi?
MİT'in içindeki kimdi? Sen ki Fuat Avni olarak tek başına diyorsun ki şurada şu olacak, burada bu olacak. Sen hala bunu diyorsun. Sen hala devletin içindesin.
Sen de zaten o eleştirdin. Hayır, yer alıyorsun.
Sen zaten o eleştirdin MİT'in müsteşarı olmak için.
Çırpınıyordun.
Tabii.
Dolayısıyla yani bu son zamanlarda hepten böyle.
Bir de şu var. Ya sizin hiç ilişkiniz yoksa bu işlerle, hiç alakanız yoksa. Ya iyi de biz bu haltı nereden yiyoruz? Yani bu kadar şey nereden çıkıyor kardeşim? Yani bu kadar olay nereden çıkıyor? O kasetler bilmem ne nereden çıkıyor? Bu kadar her şey dönüp dolaşıp aynı noktada buluşuyor bak. Aynı noktaya gelip.
Tabii.
Şimdi tabii şuradan tebrik etmek lazım bu arkadaşlara. Karda yürüp izini
belli etmiyorlar
ya. Hayır. Ve onun için hep şöyle diyorlar
ya. Ben bir şey söyleyeyim. Yani, karda da yürüyor. Bak, izini de belli ediyor. Bak, sadece
ya,
yüzsüzler.
Bir dakika. Ya şimdi ben bunu hani tebrik etmek lazım derken ünlemle.
Tabii canım.
Biraz da ironi yaparak söylüyorum. Şimdi o kadar kendilerinden eminler ki, o kadar her şeye hakim olduklarını düşünüyorlar ki, hep şöyle demiyorlar mı? Hukuki delilin ne? O kadar gözaltılar oldu. Suçları ne? İspatladınız mı? Yahu buradan gözaltına alınıyorlar, öbür tarafta salıveriliyorlar diye. Ne oldu? Sorma. HSK'nın yapısı değişti. Bir anda bambaşka bir şey oldu.
Tabii.
Şimdi o iç güvenlik reformu konuşacağımız bağlamda söyleyeceğim. Asıl niye beraber, ya düşünsene PKK'yla veya işte Kandil'le, HDP'yle aynı çizgide buluştular. Niye? Çünkü o iş güvenlik reformu içerisinde polis akademilerinin durumları, polislerin durumlarıyla ilgili düzenleme var. Her tarafı ayağa kaldırıyorlar. Dolayısıyla hani o karda yürüp izi belirtmedikleri için veya iz bırakmadıklarını zannettikleri için tebrik etmek lazım. Onu söyleyeyim.
Bir şey söyleyeyim. Bu çok önemli. Eğer bu 17 Aralık meselesini başarabilselerdi, biz mola ekleyeceğiz gitmeden önce söyleyeyim, biz şunu görecektik.
Selam tevhidi de konuşalım.
Onlar hiçbir şey. Bak çok daha bambaşka bir şey. Şimdi ne olur izleyicilerimiz, isim vermeyeceğim, gözün önüne getirsin. O siyasi parti genel başkanı hakkında varan bir diye çıkarılan kasette ki görüntüsü şöyleydi. Giyinirken bir görüntüsü vardı. Tamam. Kamuoyuna gösterilen görüntü o genel başkanın giyinirken görüntüsüydü. Evet, evet. Onun altına üstüne bir sürü şey söylediler. Yani verilen görüntü buydu. Onun altına üstüne bir sürü şey söylediler ve istifa etmek zorunda kaldı. Sen Asya Termal Otel'e girmişsin. Sen oraya girmişsin, buraya girmişsin. Sen yine hiç konuyla giyinen adamlar görüntüsü verip aynı göndermeyi yapıp
varan bir varan iki,
varan bir, varan iki yapabilirsin. Yapar. Giyinen adamlar çok giyiniyor zaten yapar. Yani.
Tabii. O simge haline geldi.
Simge haline geldi artık. Tabii. Bunu yapacaklardı. Bir mola dönüşte buradayız, sakın bir yere ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bununla da bitse iyi. Şu var. 30 Mart yerel seçimler öncesi Şubat ayında bu İsrail'in bağlantı meselesi var. Yarın da var zannediyorum. Mikrofon tamam. Şöyle yapalım.
Tabii.
Sıkıntı yok. Tabii. Sıra dışındayız. Sıkıntı yok. Deşifre olan Emre Uslu konuşmalarında Türkiye ile suçların iadesi anlaşması olmayan Kanada'ya kaçacağı söyleniyor. Emre Uslu konuşmalarında Gülen'in kaçış planını da açığa çıkardı. Görüşmede Gülen'in Türkiye ile suçların iadesi anlaşması olmayan Kanada'ya kaçacağını belirten Uslu, hoca büyük ihtimalle ya Kanada'ya geçecek ya İsrail'e diyor.
Şimdi Kanada'nın özelliği enteresan değil mi? Hı hı. Bu Ergenekon'u deşifre eden bir tane ben sonradan haham oldum diyen bir adam vardı. Neydi? Tuncay?
Tuncay Güney.
Tuncay Güney de Kanada'da biliyorsun değil mi?
Evet.
Ve Tuncay Güney Ergenekon meselesinde nasıl bir
bazı tapeler de 17 Aralık'ta Kanada'dan yayınlanmıştı.
Nasıl rol aldığında bir düşünmemiz gerekiyor. Kanada o anlamda önemli bir yer. Yani biraz Amerika'nın arka bahçesi gibi biraz bu anlamda ve doğru Türkiye'nin de suçluların iadesi konusunda orada bir anlaşması yok. Önemli. İsrail meselesi de başlı başına bir mesele. Bu konuştuğumuz bağlamda, o büyük fotoğrafta İsrail'i, Mossad'ı yine biz biliyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan isim vererek
İsrail'i de söyledi.
Mossad'ı işaret etti ve biz şunu biliyoruz ki bu işlerin başlangıç, yani miladı olarak da Van Miet hadisesinden itibaren Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenada yalnızlaştırılması
tabii başlamıştır. Doğru.
Tabii. Aynen ve öyle. Yalnızlaştırılması, itibarsızlaştırılması, en sonunda tasfiye edilmesi. Yani İdris Bal'ın o sözünü de hatırlayarak hani o Esenboğa yakınlarındaki bir yerde toplantı yapıyorlar 17 Aralık'tan önce. AK Partililer falan da var, bir tane profesör deşif etmişti. ya kardeşim, uluslararası camia Tayyip Erdoğan tasfiye edecek. Dolayısıyla şimdiden biz önümüze bakalım. Yani yeni oluşacak pozisyona göre yerimizi alalım.
Today zamanında Emre Osun'un yazdıkları, işte İsrail'le ilişkilerinin bozuk olmasından rahatsızlık duyuyoruz biz falan diyordu yani hükümet.
Tabii.
Zaten en büyük sıkıntı o. Yani Türkiye-İsrail ilişkilerinin işte One Minute Mavi Marmara meselesiyle beraber başka bir noktaya evrilmesi. Ki aslında 28 Şubat'tan önceki döneme evriliyor.
Aynen
yani
öyle.
Türkiye-İsrail ilişkileri darbeci Kenan Evren döneminde dahi Kudüs'ü başkent ilan edince defakto bir şekilde İsrail Türkiye maslahat güzellik seviyesine indirmiştir. Tel Aviv'dekini, büyükelçilik meselesini ve tavır koymuştur. Türkiye-İsrail ilişkileri sadece ve sadece 28 Şubat sürecinde
zirve yapmıştır.
Tabii zirve yapmıştır. Aynı noktaya getirmek için ki bu 28 Şubat vurgusunu özellikle yapıyorum. Çünkü bu yapı 28 Şubat sürecinde aktif bir şekilde o askeri vesayetlerin yanında yer aldı.
Şerefli general, buyur gel okullarımızı sana devredelim. Beceremediniz, çekin gidin. Yeni gelenlere hayırlı olsun. Şimdi
şunu bitirmeden, sen başka bir konuya geçmeden şeyi söyleyeceğim. Demin söyledin ya hani Sayın Erdoğan Mossad'ı işaret etti falan diye.
Evet, bakın, doğru
şimdi da. Sayın Erdoğan onu söylemesi hiçbir şekilde boş değildi abi. Şimdi bak, biz neyi bilmiyoruz? Bir tek şeyi bilmiyoruz şu ana kadar. Evet, dinlemeleri biliyoruz, görüntüleri biliyoruz. İşte ihanetleri biliyoruz falan filan. Şimdi başbakan olduğu dönemde Sayın Erdoğan'ın kütüphanesinde en fazla 3 kişinin bileceği şeylerin konuşulduğu bir yerde böcekler çıktı. Doğru mu?
Tabii.
Suriye zirvesinin görüşüldüğü dış işlerindeki zirvede şimdi dinlenildiği ortaya çıktı buranın.
2.
Şimdi biz neyi bilmiyoruz? Bunların nereye servis edildiğini bilmiyoruz.
Tabii. Tipte diyor şeyler var. Kablolar var.
Fiber optik şeyler var. Kablolar var falan. Şimdi
uydularla nereye döndüğü belli.
Bu Sayın Erdoğan'ın bu açıklamasıyla birlikte
bir şey oldu.
Bir anlam kazandı. Hani Mossad'ı sen. Bunlar demek ki İsrail'e, Mossad'a bir anlamda yani servis edilmiş. İşte ihanet dediğimiz bu. O MİT turların, hani MİT turlarının durdurulması meselesi var ya mesela. O konu. Mesela ihanetin en büyüğü. En büyüğüdür. Yani orada silah diyor ya, Türkmen ondan sonra da çıktılar hani yine muhalefetten, Türkmenlere niye yardım ediyor? Onlar nereye gidiyor?
Tabii o MİT turunu durdurmasının sebebi şu. O MİT tırını durduracak. Sonra hükümeti devirince de o MİT tırı üzerinden
bak,
silah tevhid bilmem ne şu bu El Kaide vesaire falan
silah hala lahaya götürmek için, kapitol götürmek için her şeyi yapıyorlar
ya
yani.
IŞİD diye bir tane örgüt yarattı birileri. Arkasından buna biz yani AK Parti hükümeti destek verir şeyleri yapılmaya başladı.
Tabii.
Bu nasıl bir mantıktır? Ya ben yine bir geziye gittik. Zannedersem Paris. Yanlış söylemeyeyim. Oradaki kelli felli bir gazeteci dedi ki tam da o gün ne gün biliyor musun? Peşmergelerin Kobani'ye geçişine izin verildiği gün. Geçtiler
evet,
yani.
Evet.
Gittiler. Dedi ki siz dedi işte dedi, destek vermediyseniz diyor, peki diyor peşmergeleri dedi neden diyor göndermediniz? Soru bu. Fransa'da kelli felli bir gazeteci.
Yabancı gazeteci.
Tabii. Recep Tayyip Erdoğan'a bunu soruyor. Ya dünyada böyle bir güldü, gülümsedi. Ya haberiniz var mıydı? Şu anda peşmergeler bizim sınırımızdan geçti oraya. Yani öyle bir algı operasyonu yaratılmaya çalışıyor ki, çalışılıyor ki yani Türkiye terör örgütlerine, aynı Suriye meselesinde olduğu gibi, terör örgütlerine, işte Özgür Suriye Ordusu'nu terör örgütü olarak gösterme çabaları, onlara Türkiye'nin verdiği desteği, işte şimdi Eğit Donat'la falan konuşulan, aslında dünyanın artık konuştuğu bir duruma geldi. Bunlara destek verir hale sokmaya çalışmak
kadar... Çalışırlarken öbür tarafta PKK'nın Suriye koluna Amerika silah atarken meşru oldu. PKK'nın Suriye kanadı Kobani üzerinden meşruiyet, uluslararası sarayda meşruiyet kazandı. Elize Sarayı'nda PYD komutanları, iki tane kadın ağırlandı. Misafir edildi geçen
hafta. Tabii.
Şimdi bu Emre Uslu, Fuat Avni'nin şu diyaloğu. Geldim abi. Kotilaji diyor bunu.
Kodadı hepsini.
Kodadı.
Emniyetteki kodadı.
Kodadı. Kim bu kotilaji? Bilmiyoruz.
Bilmiyoruz. Yani kodadı vermiş onlara. Onlar böyle konuşuyor.
Fuat abi ne diyor ki? Hoş geldin. Ne yaptınız? Kotilaji. Abi otelde yer ayarladık. Zaten arkadaşlar da inince alacaklar havalimanından. Fuat abi. Aman diyorum bak, adam Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu. Hoca bizzat emir verdi, rezil etmeyin, masraftan kaçmayın dedi. Güvenlik bir seviyede olsun. Kotilaji, tamam abi, bir çocuğu koruyamayacaksak bırakırım zaten bu işi. Fuat Avni, sıkıntı yok, hoca İsrail'le konuştu. ABD'nin seni vereceğini hissettiği an atla gel demiş. Kotilaji, aynen abi, bizi tutacak adamlar çok. Ben sıkıntı yapmıyorum. Bizim oradaki özelcilerle konuştum. Yakalama kararı veren savcının da hesabına bakacağız. Yapılan hata cezasız kalmaz. Fuat Avni, sorun değil. ABD'nin onu satacağını sanmıyorum. Satacak olsalar niye o kadar para versinler? Kotilaji, aynen abi.
İşte ilişkiler abi. Hep söyleriz. Şimdi, ya.
Bir şey söyleyeyim. Burada bir şey daha dikkat çekiyor. Burada Fethullah Gülen
çıkıyor,
tabii,
çıkıyor.
Burada Fethullah Gülen içselleştirilmiş. Hayır. Değil.
Değil tabii.
Yani Fethullah Gülen bir burada da bir figür yani.
Ben kendimden bir şey söylemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesini söylüyorum. Dedi ki bunlar bir maşa ve bu maşayı birisi kullanıyor, birileri kullanıyor. Sonra dedi ki üst akıl, evet, dedi. Sonra bir cümle daha söyledi. Yani bunlar zaman içerisinde söyledi cümleler. Dedi ki bu maşa, bu paralel yapı kendine yeni partnerler arıyor. Hatta bazı toplantılarda kendilerine masa ayırtıyor diye bir cümle daha söylüyor. Dolayısıyla biz şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Demek ki Türkiye üzerinde şimdi niye yani bu kadar oluyor? Recep Tayyip Erdoğan diyor ki dünya beşten büyüktür kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki Mısır'dakine Rabia işaretini yapıyor ve diyor ki Amerika'ya rağmen ben Mısır darbesine karşıyım.
Suriye'deki tavrı
net ki Van yani Bilit, Rusya net. En büyük Bilit, en büyük bravo. ticari partner olmasına rağmen Rusya ile ters düştüğü halde Suriye'deki de tavır gösteriyor. O zaman uluslararası anlaşılan o ki yani o üst akıl işte tasfiye ediyor.
Obama'ya diyor ki niye susuyorsun kardeşim, bu üç Müslüman öldürüldü diyor.
Bunlardan hep dediği üst akıl rahatsız oluyor işte. Ondan sonra bir şey yapmak zorundasın.
O zaman diyor ki o üst akılda
ayak bağ olarak
burada yıllardır yerleşik hale gelmiş bir yapı var. Bu yapı üzerinden siyaseti, meşru siyaseti yani %52 oy almış Cumhurbaşkanlığında. %50 ile başbakanlığa gitmiş ve iktidar olmuş AK Parti ve kadrolar ve başındaki Recep Tayyip Erdoğan'ı tasfiye ederim. Tasfiye ederken de maşa...
Kullanman gereken birileri var.
Var.
Bir şeyler var.
Ve bu onun deşifresidir. Çünkü orada bir para trafiğinden de söz ediyor o
yazışmalarda.
Şimdi diyor ki bir de Kemal Bey'in Haluk Koç bizi satar diye bir korkusu var. Bunu yine o Dust Last diye kod adlı birisi söylüyor Fuat Avni'ye.
CHP'deki bütün ilişkiler güvensizlik üzerine kurulmuş ilişki.
Evet, bir de öyle bir şey var.
Bu kesin böyle yani.
CHP'de.
Tabii. Bugün yaşananlara baktığın zaman bu sonucu çıkarmak çok zor değil.
Ya hayır.
Tamamen güvensizlik üzerine kurulmuş.
Tabii.
Şimdi ama oradan devamında da devam, ne var?
O çok kötü. O müthiş zaten. Şimdi burası diyor ki bir de Kemal Bey'in, yani Kemal Bey, Ruslas'ta gelmiş ya da ulaşmış. Diyor ki yani tamam bunları götürüyoruz. Bu işler iyi gidiyor ama diyor. Ya da iyi tamam ama Haluk Koç satar onu ne yapacağız diyor. Bu adam da diyor ki merak yok etme. Yok diyor. Onun bizde diyor kaseti var. Satarsa bak, ne olacağını biliyor diyor.
Ben size bir şey söyleyeyim. Siz yazdınız da ben de söyleyeyim. Demek ki iyi bir okuyucum, onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar burada bir ayrıntı daha var. O da ayrıntı. O bir siyasi liderin oğlunun korumasıyla ilgili mesela. Şimdi dikkat edin. Bu paralel yapı falan filan deşifre olmadan önce, bu işler konuşulmadan önce bazı belediye başkanlarına diyorlardı ki ya sana tehdit var kardeşim. Yani senin bak seni rahatsız edecekler. Senin işte ölüm riskin var. Sana bir şey yapabilirler falan. Senin koruma alman lazım. Tak. İki tane koruma. Bir tane koruma. Bazı siyasiler diyorlar ki ya kardeşim senin yakın koruma alman lazım. Hmm. Burada bir şey var diyorlardı. Lap, bravo. Koruma. Tamam. Bak hep koruma. Dikkat edin. Kimin koruması varsa o korumanın bir şeyi var. Şey, o adamın bir şeyi.
Bir şeyi var.
Yahu ne kadar belediye başkanının yakın koruması varsa hepsi bağlı. Tutmuşlar, yakalamışlar.
E tabi çünkü paralel yapının adamları, korumalar, emniyet onların.
Ne kadar siyasetçi.
Sistemi ne kadar kolay tabii, kurmuşlar değil mi?
Tabii. Ya, şimdi şu, düşünün bana geliyor birisi diyor ki yani emniyette ya, birisi gelen geliyor.
De,
ya,
emniyetten, gelen de paralel biri.
Emniyette tabii, birisi iş, geliyor tabii. Diyor ki Hasan Öztürk kardeşim senin yazılarından dolayı, senin bilmem nelerinden dolayı falan da falan. Yani bir istihbaratımız var hani senin dikkat etmen lazım falan biraz mevcuttu gez falan. Sonra diyor ki sana biz koruma verelim ya sen kendini güvende hisset. Sabah şimdi hatırlayın o böcek yerleştirmekten yargılananlardan birisi şöyle diyor. Neredeyse diyor yataktan alıp yatağa bırakıyorduk Sayın Erdoğan'ı. Yani o kadar yakın düşünsene kapıdan alıyor her tarafa beraber gidiyorlar ve en sonunda geri kapıya bırakıyoruz. Şimdi böyle bir ilişki biçiminde böcekte koyuyor,
dinlersin de,
dinliyor da,
tabii, her
başka
yapıyor.
Şeylere de vakıf tabii. Oluyor, her şeye. Dolayısıyla kimin koruması varsa bilsin ki bir şey de
peki
var.
Ben size başka bir şey söyleyeyim.
Yani acayip bir tuzak değil mi? Evet, yani çok masumane, tabii. Kendimi güvende hissediyorum. Çok güzel. Murat beni koruyor. Murat nasıl olsa cengaver bir polis delikanlı beni koruyor diye ben kendimi emanet ediyorum. Murat beni koruyor yani.
Çok önemli bir şey söyleyeyim. Bunu ne olur kamuoyu çok iyi dinlesin. Bu işler bugün mü yapılıyor? Bugün mü yapıldı bir tek? Yani biz geçmişte falanca bakana, falanca başbakana yahut cumhurbaşkanına. Mesela bir tane cumhurbaşkanı, efendime söyleyeyim, Ahmet Necdet Sezer. Yani onu söylemiyorum. Cumhurbaşkanı olmadan önce başka bir adamdı. Cumhurbaşkanı olduktan sonra başka bir adam oldu.
Tabii.
Süleyman Demirel. 28 Şubat sürecinde başka bir adam oldu.
Öncesinde başka bir adam.
Öncesinde başka bir adamdı. Şimdi buna benzer birçok bildiğimiz, gördüğümüz yahut görmediğimiz işte falanca belediye başkanı bilmem şu bu falan ya da bir partiden bir partiye geçenler yahut istifa edenler kritik zamanlarda vesaire. Şimdi bunların her biri için kim söyleyebilir
abi
ki?
Abi gelmek istediğin nokta o kadar çok doğru bir nokta ki bahsettiğimiz o paralel yapılanma dediğimiz şey de zaten Türkiye yakın siyasi tarihinin en önemli parçası ya. Yani 40-50 yıllık parça bir şeyden bahsediyoruz zaten. Tabii. Bir örgütlenmeden bahsediyoruz. O yüzden bunlarla uğraşmak o kadar zor. Evet nereden biliyoruz ki aynı şeyler o dönemde de olmadı?
Evet.
Nereden bilebiliriz? Yani belki kamuoyuna çok ciddi bir şekilde yansımadı. Ama bütün bunlarda mutlaka etkileri olabilir. Dediğin gibi Anayasa Mahkemesi Başkanı iken... Ahmet Necdet Sezer'e bakın, Cumhurbaşkanı iken bir durumuna bakın. Yani arada belki çok, de dağlar var.
Çok başka tek bir şey
başına, tek başına tabii, muhalefetli ve sistemi kilitliyordu.
Çok başka bir şey daha söyleyeceğim. Bak bunu ben kendisinden haz etmem. Hani düşmanım falan değil ama haz etmem. Yani Mesut Yılmaz'dan bahsediyorum. Görüşlerimiz uymaz. Şu bir sürü şey söyleyebiliriz. Başka bir
hayata
şey.
Hayata başka türlü
bakıyor. Hayat başka siyaset, türlü bakıyor.
Siyasette evet.
Bir sürü şey. Ama bir saniye ya. Bir genel başkan, bir başbakan tarihe not mu düşmüştür acaba? Siyasi hayatıma da mal olsa bu 8 yıllık kesin size eğitim çıkaracağım diye. Yani çıkarmasa siyasi hayatına mı mal olacaktı? Çıkarmasa bir şey mi olacaktı?
Canım yani, yakına gel. 27 Nisan muhtırası döneminde meclise girmeyen Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu'ya evet. Gel. Ne duydular? Ne duydular? O telefonun ucunda ne veya ne koydular önlerine de bu adamlar bir adam bir anda sistemi kitleyecek rol üstlendi. Erkan Türkiye erken seçime gitti, referanduma gitti falan filan.
Şaşkınlığa uğratan o oldu.
Erkan Mumcu'nun
yaptıklarını hatırlayın. Bir de hani nasıl birisi olduğunu hatırlayın. Oradaki yaptıklarını hatırlayın.
Düşünsenize Erkan Mumcu bugün siyasette çok farklı bir yerde olabilirdi.
Olabilirdi.
Siyaseti de bilen bir adam. O gün meclise girmeme gibi bir tırnak içerisinde söylüyorum, hakaret olsun diye deliliği yapar mı?
Yani yaptı.
Siyasi hayatında mal olacak bir şey yaptı.
Ama kim bilir ne oldu işte.
Aa işte kim bilir ne oldu. Şimdi yakın tarihimize dönüp aslında bu gözle bakmak lazım. Hatta bu gözle bakmakla kalmayıp bunların hepsinde bir çağrıda bulunmak lazım. Yani
kendini bir kere yakın be kardeşim.
Başlarına her ne geldiyse, bak başlarına her ne geldiyse toplum bunları duymasın. Başlarına gelenleri duymasın. Ama çıksınlar desinler ki aileleri, yakınları falan umursamasın, kulağını kapatsınlar. Ama çıksınlar desinler ki barışmak adına, o toplumsal barış adına, kardeşim biz o gün meclise girmedik. Çünkü girmek isterdik demeleri bile yeter.
Yeter. O
girmek
zaman o
isterdik
zaten.
Demeleri bile yeter yani.
O anlaşılır.
Bunların her biri.
O mesaj verilir.
Şimdi bunları söyledikten sonra yani insanın tüyleri diken diken oluyor. Dön geçmişe bak, bir sürü abuk subuk işler yapan adamlara bir bak. Niye yapmışlar bunları yani?
Şimdi insan beşer ya. Hani şaşma eğilimindedir ve şaşmak insana mahsus bir şey. Yani hatalarla münezzeh insan. Bunu bildikleri için hep mesela erkeği kadından yakalıyorlar. Kadını paradan yakalıyorlar. Ve yakalıyorlar. Ve bunu masasına koyuyorlar. Anlaşılan o. Yani bir tehdit unsuru olarak bunu masasına koyuyorlar. Şimdi hani hicap duyma, utanma ya da işte rezil olmayayım endişesiyle bütün her şeyde tamam kendisini yakıyor tamam. Ama Türkiye'yi de Türkiye'nin işte o hani tüyü bitmemiş yetimin hakkı dediğimiz işte hakkını da gasp ederek bu işler oluyor. Onun için hani tecessüs de hani o merak evet. meselesi var ya bu yapı maalesef ki bu işi o kadar meraklı, o kadar meraklı ki yani şimdi hani o yani işte belgesi nerede kardeşim diye yani sürekli çıkıyorlar
Sever
ya.
Abi.
Ama biz şunu biliyoruz. Daha bu işler böyle patır kütür patlamadan önce ya böyle dost meclislerinde orada burada nerede işte kahve köşelerinde orada burada ya biliyor musunuz şunun da bilmem nesi varmış. Yani. Dediklerinizi siz şahit olmadınız.
Olduk.
Olmadınız.
Tabii canım.
Yani sürekli bunu yaptılar.
Ha, şimdi
sürekli bir, bunu yaptılar.
Ama bu bir, onların en büyük dini, yöntemi.
Evet.
Yani bunu şimdi tabii çok daha net anlayabiliyoruz. Bu bunların bir hayat tarzı.
İşte onu söylüyorum.
Yaşam şimdi, tarzı yani.
Tabii. Fısıltı yoluyla iftiralar. Tabii,
yöntem bakın, olarak bunu seçmişler.
Bu memleket muhafazakar bir memleket. Yani işte iktidarların geliş sürecine bakarsanız da görürsünüz. Sonra bu yapı dini kimlikli bir yapı.
Ya.
Yani bu yapının işte efendim öyle adamları var ki işte Ali Ünal'ı ben burada anmak istiyorum ki hani aleyhinde yazı da yazmış bir adam. Bakıyorsunuz referanslar Kur'an-ı Kerim'den, Hazreti Peygamber'in hayatından falan. Ha, ama öyle bir noktaya geliyor ki ya Bismillah ya arkadaş hani üstünü örtmen gereken bir şeyi sen abanarak açıyorsun. Yani insanların özel hayatlarını falan kastederek söylüyorum.
Tabii.
İşte kınamaman gereken işte o Müslüman kardeşinde gördüğün şeyi söylersin, uyarırsın ama bunu başka yerde söylememen gereken o düsturları bırakıyorsun. Sürekli bel altında
çok bambaşka bir kimliğe bürünüyorsun.
Şimdi, ve bu öyle bir noktaya geliyor ki öyle bir hani siz gazeteci biraz önce örnekler verdiniz. Hürriyet'ten, manşetinden neydi? Evet. OHAL yasası yani OHA
diyecek.
Diyor zaten. L'yi de başka bir renkle yazıyor.
Adam ince yazıyor. İşte dini referanslar, ayetler falan filan. Güzel. Orada öyle bir hamle yapıyor ki burada da Ahmet Turan Arkın'a yine gönderme yapayım. Tutuyor. Ya ben diyor size işte Tevrat'tan bir mesel anlatayım. Tamam mı? Pat diye Baltazar'ın hikayesini anlatırken doğrudan Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'ı ölümle tehdit ediyor.
Tabii,
sonunca
tabii.
Böyle olacak. Sonra ölümle tehdit etmeyi geçtik. Hani o bir birey. Yani bugün var yarın yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalanacağını, bölüneceğini de o darbe meselesini anlatıyor. Sonra da çıkıyor. Yahu diyor bunlar neler yapıyorlar bakar mısınız? Bismillah sen alttan sürekli tekmeliyorsun kardeşim. Sen ne tehditler savuruyorsun ama yukarıda sürekli sırıtıyorsun suratımıza. Hiçbir şey yokmuş gibi sırıtıyorsun. Yani artık o kadar hani buna iki yüzlükten yani bunu da yazdı, kim yazdı bilmiyorum da. Hani bir yüzleri şahane, çok böyle gülücüklerle dolu, işte efendim hoşgörüyle dolu bir yüz. Öbür yüzüne baktığınız zaman insan ürperiyor açıkçası.
Şimdi başkası da var. Bu en çirkin tarafı da bu altını çizdiğin kısım. Yani hani Allah düşmanın da falan hayırlısını versin falan diyorlar, öyle denir ya falan.
Ya benim yüzüme bakarak diyor ki falan. Tabii, Mısır'daki işte 4000 kişinin tehlikeli ölümünden sen sorumlusun Hasan Öztürk. Bana bunu söylüyor. Nasıl? Mısır'da darbe sürecinde sen diyor canlı yayın yaptın, Rabia işaretini oraya koydun. Bakın ilk defa söylüyorum. Ya bismillah bir dakika ya, benim yönüm belli kardeşim. Senin de burada olman lazım değil mi? Yok. Diyor ki o ölümlerden sen de sorumlusun. Şimdi böyle bir şeyle karşı karşıya.
Senin darbeyi alkışlaman gerekiyor.
Tabii aynen. Aynı.
Şimdi günlerce bölünüyoruz. Güneydoğu elden gitti. İşte şu oldu, bu oldu falan filan. İşte PKK ile Oslo bir bunları söyleyeceksin. Sonra geldiğin nokta oyumu HDP'ye vereceğim noktası olacak. Ya bunu Allah razı olsun biri izlersin. Ben bunu nasıl geliştireyim? Evet. Hani dedim ya geçen hafta bu Yusuf abi de buradaydı. Ya bizim formatımız buna müsait değil. Yani şimdi, böyle bir şey biz bir şey yazamayız, bir şey eleştiremeyiz. Burada diyorsun oyun vereceğim diyorsun. Şimdi ben bu kötü dediğini...
Hayır vermesin, teşvik ediyorsun.
Teşvik ediyorsun.
Yazıyorsun, çiziyorsun, sonrasında hayır, da veriyorsun.
Da abi. Yani sen hayır, orada talimatlar veriyorsun bölgeye. Yahu, bölgedeki bütün bürokratlarına gidiyorsun, HDP'ye veriyorsun. Yahu
şeylerde o lojmanlarda çıkan oylara bir bak. Polis lojmanlarında, askeri lojmanlarda çıkan oylara
HDP.
Bak.
Yani HDP abi bir sandıktan birinci çıkmamış.
Sonra Siirtliler bizi izliyordur. Onu da söyleyelim. Siirt'te belediye başkanlığını HDP'nin kazanmasına kimler vesile olmuş? Siirtliler biliyor. Bir baksınlar bak.
Tabii.
Siirt'te merkezde HDP ki şunu söyleyeyim. Kaldı HDP meşru bir partidir.
Düz ve kazansın.
Legal bir partidir. Amenna. Fakat hani o bir sürü karşı duruşlar seveceğiz sözüm ona. Sonra Siirt'te belediye başkanlığını kazanmasına kimler vesile olmuş?
Hangilerde? HDP legal bir parti, evet tabii kazansın da şimdi aldığı oyların nereden çıktığına baktığımız zaman aradaki
başka bir şey çıkıyor.
Yani, söylüyorum işte. Polis lojmanlarına ve askeri lojmanlara ve işte efendim yargı mensuplarının kaldığı yerlere baktıkları zaman olay yok.
Şimdi sırrı sakıklıkla röportaj mıydı? Orada zaten açık açık söylenmişti.
Şimdi devlet dünyanın her yerinde.
Çok özür dilerim. Ekrem Dumanlı'yla Ahmet Hakan'ın yaptığı röportajda orada itiraf etmiş.
İsim vermeden bir şey anlatacağım. Hani bu tartışılabilir, bu başka bir şey. Bu konuşulabilir, bu başka bir şey. Olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Bu başka bir şey. Ben burasında değilim ama dünyanın her yerinde devlet potansiyel suç örgütlerinin içerisinde yer alır.
Bu her yerde var.
Her yerde
var. Her yerde var. Tabii.
Ajanları vardır.
Tabii. Yahu.
Tabii. Kontrol altında tutarlar.
4 kişi bir masaya oturmuşsa terör örgütlerinin birinde o 4 kişiden bir tanesi
ajandır.
Ajan değilse devlet yani, devlet yoktur, değildir.
Değildir. Zaten. Bitti.
Devlet değildir.
Şimdi bu alçaklar, bu paralel yapı ne yaptı? Geldi o yapıların içerisinde. Dünyanın her yerinde böyledir.
KCK soruşturmalarının ne olduğunu,
saldırıda bulunacak. Hiçbirimiz duymayız bunu, bilmeyiz. Devlet bu bombalamadan önce içerideki adam söyler, haberi olur ve bu engellenir. Tamam mı? Bir şekilde engellenir bu falan filan. Şimdi kalktılar KCK'da, şurada, burada vesaire falan bir takım operasyonlarda aldılar. Ve dediler ki işte bunlar şöyledir, böyledir. Bir dakika ya. Yani bunları deşifre ettiler. Her türlü rezilliği yaptılar.
Çözüm sürecinin bu kadar uzamasında,
tıkanmasındaki
en önemli şey senin söylediğin şey. Evet. Devlet aslında gerekli yapılanmayı bitirmişti. Gerekli araştırmalar, incelemeler hepsi yapılmıştı. Ancak bunların yaptığı deşifreler nedeniyle bu işler daha bu saate kadar geldi.
Şimdi yani
bu
çok de, açık şimdi bir şekilde
ortada. Şimdi de çok doğru. Şimdi iç güvenlik paketleri, onların tartışmaları, HDP'nin çok daha değişik şekillerde kullanılıyor olmaları. İsterseniz yani iç güvenlik
girelim, paketinde konuşacaksak. Buna girelim.
Ben şunu, benim mantığım hiçbir şekilde almaz. Şimdi MHP'yi hiçbir kere konuşmayacağım. Neden? Yani MHP'nin iç güvenlik paketine karşı olması M1'in mantalitesine ayrı.
Tabii DNA'sına uymuyor değil mi?
DNA'sına
uymuyor. Varoluşsal
tabii. Neden olduğunu tartışmak bile ben hani şu anda birazcık zaman kaybı olarak evet. görüyorum. Şimdi abi iş güvenlik paketi şeyi nasıl ortaya çıktı? Bu niye ihtiyaç
duyuldu? Yani,
niye ihtiyaç duyuldu? 6-7 Ekim olaylarından sonra.
Evet.
Ne yaptın? Sen Ecevit'in eş başkanısın. Selahattin Demirtaş kalktı. Dedi ki kardeşim Kobani elden gidiyor. Çıkın dışarı. Dedi. 40'tan fazla insan hayatını kaybetti. Doğru mu?
Evet. Ve bunlar yine Kürt'tü ve bir Kürt. Partiye. Müdafar üyesiydi bir kısmı.
Şimdi bir tane Kürt oradaki bir Kürt'ün dükkanına molotof attı, yaktı, yıktı, yağmaladı.
Evet. Yasin Böre denen genç dedik bir çocuk.
İşkence yaparak öldürdü.
Kurban payı dağıtan
çocuğu. Gencecik çocuğu.
Binadan sen attı, kalktın, üzerinden arabayla geçti.
Tabii yaktı. İşkence ettin yani.
Evet.
İşkence ettin. Yani bunu ben çok net bir şekilde söylüyorum. IŞİD'den ne farkınız var?
Ki evet.
Ya IŞİD'in yaptığı vahşetle bunun ne farkı var? Dediğin gibi atıyorsun aşağı, ölmedi diye üstünden geçiyorsun. Benzin çocuğun bir tarafını yakıyorsun falan filan.
O üstünden geçerken de kadınlar zırgıt çekiyor balkonlarda.
Şimdi bunlar da rezillik yani başka bir şey değil. Şimdi çözüm süreci ne abi? Çözüm süreci baktığımız zaman bizim sonuç itibariyle silahın olmaması. Tabii. Ateş insanların birbirini ateş etmemesi.
Politik.
Bak hiçbir şeye gerek yok.
Siyasi analizlere falan. Demokratik siyasi.
Yani ölüm siyasi haberlerinin gelmemesi.
Aynen öyle.
Şimdi çözüm süreci sizce şimdi iki insanın dağda çatışmasıyla şehir içinde çatışmasının arasında ne fark var?
Hiçbir fark. Şehir içinde
şimdi,
daha tehlikeli.
Şimdi o yaşanan olaylardan sonra 40'tan fazla insanın öldüğü olaylardan sonra kamu güvenliği diye bir şey kavram ortaya atıldı. Şimdi kamu güvenliği olmazsa çözüm sürecinin ne anlamı var ya?
Kamu düzeni.
Kamu düzeni işte pardon. Kamu düzeni olmazsa o çözüm sürecinin ne anlamı var?
Anlamı.
İçeride 40 tane adam ölür. Orada da 40 tane adam ölüyor zaten daha.
Evet.
Bir şehit haberi geldiği zaman 40 tane 30 tane geliyordu abi artık o hale geldi.
Tabii.
Allah'ımıza şükürler olsun 2,5 yılda böyle bir şey duymuyoruz yani. Trafik kazası haricinde.
Evet.
Yani şimdi sen kalkıyorsun bu olaylara neden oluyorsun. Daha sonra hükümet bunlara önlem alabilmek hem de çözüm sürecinin selameti açısından böyle önlemler almak için böyle bir şey paket ortaya ki bak herkes şunu tartışıyor. Üç güvenlik paketi sadece polise yetki işte molotofla sınırlı mı? Ne? Hayır. Devrim niteliğinde şeyler
hayır,
var ya.
Hayır.
Bunları
reform
konuşamıyoruz.
Onun için reform diyorlar.
Tabii onun için ya, üç güvenlik reformu
ya,
deniyor.
Türkiye'de,
özgürlükleri koruma reformu deniyor.
Nüfus kağıdı alınmış insanlar yani vatandaşlıktan çıkartılmış insanlar her ne de sebeple olursa çıkanlara da tabii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakkı tanınıyor bu yasayla.
Şimdi,
ama bunu konuşmuyoruz.
Yine biz tamam hadi tartışılan tarafa gelelim. Şimdi buna neden olan HDP bugün dedi ki hani diyor ki ben diyor hani bütün bedenimi ortaya koyarım bunu geçirtmem.
Tabii canım.
Benim kilitli. Ölmem lazım diyor. Bugün okuduk yani.
Tabii kilitlerim.
Ben diyor kilitleyeceğim. Bunun için de her şeyi yapacağım diyor. Ben diyorum ki bakın tabanı değil. Kesinlikle tabanı kastetmiyorum. Taban çözüm sürecini çoktan satın almış durumda. Yıllardır satın almış, aylardır satın almış durumda. HDP'nin üst yönetimi çözüm sürecini istemiyor.
Neden?
Bunu sekteye uğratmak. Abi bundan besleniyorlar yani.
Kandil
bu
faktörü.
İşten besleniyor. Kandil'le birlikte hareket ediliyor şu anda.
Abdullah Öcalan'ı tekrar İmralı'ya gömüyorlar adamlar.
Ya İmralı haricinde, İmralı'daki dediğin gibi Abdullah Öcalan haricinde neredeyse çözüm sürecini isteyen başka bir taraf yok ya.
Ya halkı ayırıyor aslında.
Tabanı
yani.
Kesinlikle ayırıyorum. Bence Kürt halkı ve Türk halkı çözüm sürecini çoktan satın aldı.
Evet.
Çok iyi. Ya bir kere o işte dediğin o olaylarda Kobani ibane ederek yapılan olaylarda oradaki dükkanı yakılan esnafın haykırışlarını izlemedik mi? Diyarbakır'da çocukları kaçırılan annelerin günlerce şeylerini takip etmedik mi eylemlerini? Yani işte bunlar hep zaten işte, halkın, milletin bu işi satın aldığını gösteriyor. Ama bugün de bu iç güvenlik paketini kullanarak şimdi de kalkıp çözüm sürecinin devam etmemesini sağlamak için yapılan işler bunlar ya.
Yani.
Şimdi bir dakika. Bak bugünlerde hep Özgecan diye kızımızı tartışıyoruz.
Ya.
Yani Allah böyle rahmetler eylesin. Böyle bir şey bir daha yaşamayalım.
Evet.
Yani bunun da tanımı yok zaten.
Evet.
Yani buna vahşet falan diyorlar ya ben hiçbir tanım bulamıyorum buna. Buna ne vahşet denebilir ne dehşet denebilir. Böyle bir şey yok. Şimdi aynı yaşlarda bir tane daha kızcağız. Bir otobüsün içerisinde molotofla birlikte yanarak ölmedi mi?
Aynen.
Ya molotof suçtur ya. Şimdi mesela sapan diyorlar. Ya sapanı işte muhalefet şöyle diyor. Sapan diyor çocukların oynadığı bir şey. Evet biz de küçükken sapanla oynadık ama evet. Gerçekten oyun için oynadık.
Bıçakla
evet.
Da ekmek kesiyoruz, zaten, yemek yiyoruz.
Ve zaten tasarımda...
Bıçakla da ekmek kesiyoruz abi. Heh. Çatalla adam öldürür.
Çatalla,
çatalla da yemek yiyor.
Ve zaten tasarı da diyor ki gösteri ve yürüyüşlerde...
Tabii. Şimdi deniyor ki mesela şuna itiraz var. Sen diyor kardeşim yüzü maskeli ambleme falan niye takıyorsun? Ya bir insan suç işlemeyecekse yüzünü niye kapatır?
Niye kapatır?
Ya tabii ki bunların önünde yürüyeceğim diyen bir ana muhalefet partisi lideriyle karşı karşıyayız. Nasıl yürüyorsun? Yani 40 tane insanı öldüren insanların önünde mi yürüyeceksin?
E çiçek çocuklar onlar için.
Ya şeyi söylüyor. 24 saat 48 saat meselesi tabii, var ya. 24 tabii, saatte 48 saat göz arası altı. İşte alıkoyma süresi.
Alıkoyma tedbir.
Şimdi falan. Yemin ediyorum böyle çok merak ettim. Dedim ki kimler? Avrupa'da nasıl
tabii, var? Kimler, ya, ne
İngiltere'si, yapayım? Fransa'sı, Belçika'sı,
İspanya,
İspanya'sı.
İspanya, Macaristan 78 70, saat.
72 saat.
72 saat.
72 saat. Şimdi bunları yani en azı bir kere 48 saat. Hı
hı. Ya Turgay hatırlasana ya. Almanya'nın o şehrindeki olaylarda.
Hamburg'daki olaylarda.
Yani şehri kapattılar. Giriş çıkışı yasakladılar.
Abi, sıkı yönetim ilan
sıkı
ettiler.
Sıkı yönetim ilan ettiler.
Sonra Charlie Hebdo saldırısından sonra Fransa'da ne oldu Paris'te Paris. Ya?
Her asker, para, her köşe başında tanklar vardı.
Abi asker indi.
Komple şehre sokağa çıkmayın, evinizden çıkmayın
niye
denildi.
Niye? Kamu güvenini, kamu düzenini evet, sağlamak tabii. için yapıyor. Ya yaşayamazsın ki. Evinden çıkamazsın. Normal hayatını. Bu ülke yaşadı bir de bunları. Kamu düzeninin yerle bir olduğu günleri yaşamadık
tabii
biz.
Tabii.
Şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Yani çözüm sürecinin değerliliği burada ortaya çıkıyor. Kamu düzenini sağlayabilirsen çözüm süreci çok değerli olur.
Tabii canım bir şeydir, bir şeydir.
Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şehir içindeki çatışmayla dağdaki çatışma arasında ne fark var abi? Orada da ölüm ya belki.
Hatta buradaki daha tehlikeli.
Çok daha tehlikeli.
Balkonda izleyen adam artık sıkılabilir. Sen ne diyorsun lan diye atlar üstüne yani.
Tabii.
Buradaki daha tehlikeli.
Yani o yüzden bunlara karşı gel. Ya bir de ayrıca şöyle bir durum da var.
İttifak kafalarda da yine bu paralel yapılan bu.
Bakar mısın yan yana duranlara? Bir yan yana duranlara bakayım. Bunu Avrupa'da, Amerika'da kapı kapı dolaşıp bu iç güvenlik paketini şikayet ediyorlar şimdi. Yani Türkiye, orada bir şey Türkiye, oluşmaya çalış, oluşturmaya Türkiye, çalışıyorlar. Evet, Türkiye'de özgürlükler elden gidiyor diye.
Evet, Türkiye'de özgürlükler elden gidiyor.
Tabii şimdi Batı dünyası, ya küresel aktörler bunu dayatıyor. Çünkü bunu özgürlük olarak Türkiye'ye dayatmasının sebebi Türkiye'nin karışmasından nemalanma arzusudur yani. Tabii sürekli karışmasından, sürekli kan akmasından,
zaten
sürekli savaş.
Bütün olup bitenler, yani 17-25 dahil olup bitenler Türkiye'nin içine dönmesi için yapılan operasyonlar değil mi?
Tabii tabii.
Türkiye'nin kendi içerisinde. Yani
sen bizim, kafanı bizim, çıkarma diyorlar.
Tabii bizim şimdi bir Kürt sorunumuz var, evet. Bir Alevi sorunumuz var, evet. Türkiye'deki o hay hatlarını sürekli oynuyorlar. Sürekli.
Abi Türkiye'deki sürekli. Çatışma ortamının, Türkiye'deki terör sorununun bitmesinden rahatsız olan o kadar çok ülke var ki, o kadar çok çevre var ki. Yani bunların her yaptıkları kendilerine göre mübah. Yani o yüzden ben bugünkü yapılan şeylerin bile, yani bu tartışmaların bile, iç güvenlik paketi çerçevesinde yürüyen bu tartışmaların bile emin olun bunlarla ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Yani. Muhakkak vardır.
Tabii ki.
Muhakkak. Yani şimdi sen, ya şu da var bak diyor ki, şimdi bunu geçirmem diye bir şey yok. Sen ne demek geçirmem? Böyle bir şey var mı? Yani 310 tane koltuğa sahip bir tane parti var orada ya. Yani iktidar partisi var. Geçirmem. Günlerce böyle bir şey olmaz. Diyor. Günlerce konuşsun. Evet. Ya bir de deniyor ki yürürken de bir şuna bakalım. Ya bunu aynısını Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yapmadılar.
Yaptılar. Bunu. Tabii tabii.
Ben bu tabloyu orada da hatırlıyorum.
Tabii ha. Aynısını yaptılar.
Sayın Erdoğan çıktı. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? O zaman Başbakan.
Başbakan.
Dedi ki 60 küsür tane madde var. Ya, bu kadar da parti anlaşmışız.
Evet. Evet. Gel bunları geçirelim bunu, diğerlerine bakarız.
Az mı ya 60 küsür? Gel bunları çıkaralım. Hiçbir tanesi gelmedi. Ben anlamıyorum. Yani gerçekten çözülecek şeyler değil bunlar. Yani böyle muhalefet olmaz. Bak dünkü söylediği gibi Özgecan meselesinde. Ya ben bunu özellikle kaç tane yerde söyledim. Bir tane burada da söyleyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında işi işsizliğe bağladı ya. Ya Allah'tan sanayi üretim endeksine bağlamadı ya. Yani aylık enflasyon rakamlarına canı sıkıldı gitti demedi ki ya.
Tabii.
Değil mi? Diyebilir. Ya abi çünkü, böyle bir açıklama. Çünkü sapıktan bahsediyorsun aslında.
Yani. Evet evet.
Bir
evet.
Sapığın sapık caniden. Olması için işsiz olmasına gerek var mı?
Çünkü
ya?
Çünkü Cem Gariboğlu işsizdi. Parası sokaklarda yatıyordu. O yüzden gitti. Testlere
yaşamıyordu.
Münevveri o yüzden
kesti. Gece konuda yaşıyordu değil mi?
Ya abi böyle bir mantık var mı ya? Bak düşün şimdi.
Bir de hakaret yarıyor ya.
%9, %10.5 ol. Bak çifhaneye tekrar geldi. Ben gideyim bir tane kızı keseyim. Heh. Böyle aynen. Bir laf var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Sapkınlığın, bilmem neyin derecesi mi var?
ya da işsizlikte doğru. Ya
ayrıca onu da geçtim. Bilgi sahibi de değilsin. Adam minibüs şoförü. İşi
evet, işi var.
Adam öyle sapık ki düğününde babasını bıçaklamış ya.
Ya.
Adam bu kadar rahatsız bir herif evet. Yani. Şimdi bunu açıklıyorsun. Ben o yüzden abi yani şimdi bunu ben şunu beklerim. İki tane şey tartışılıyor değil mi o sırada? İdam, hadım. Sen ana muhalefet partisi olarak ben derim ki bakalım. Uluslararası anlaşmalara imza atmışız ya. Feragat evet. Edelim kardeşim idam gelsin. Al sana öneri.
Hadım edelim.
AB Bakanı Bozkır'ın çiftliği öneridir. Gömelim.
Tabii canım. Bak, tabii de anlıyorum.
O bile öneridir abi. Dedi ki alır silahı vurur.
Cezasını çekerim. Dedi. Şimdi eleştirildi o. Şimdi,
ya eleştirilsin bana ne?
Hayır. Ama o, sen de şimdi diyebilirsin canım. Türkiye'deki cezalar yeterlidir ama böyle yeterince de uygulansın. Yani adil bir yargılama olsun ve tabii, en ağır cezayı
alsın de. Tabii. Mesela kravat takıyor diye adama kalkıp da iyi halden indirim vermeyin.
Vermeyin de evet. Hayır. Aynen öyle. Aynen öyle. Takım elbise giyip.
Ya bunu vermeyin de. Böyle duruyor ya adam mesela. Şimdi, vermeyin de mesela. Şimdi, anlat bunu.
Önemli bir şey söyledin. Bakın Türkiye'de siyaset dizayn edilirken kravat takıyor diye iyi hal falan dedin ya bu çok önemli. Baklava çaldı diye bir dilim baklava çaldı diye o çocuğa 10 yıl veren hakim.
Zihniyet.
Sanma ki efendime söyleyeyim ya baba olsan olmaz. Hiç çocuğun olmasa sıradan bir insan olsan olmaz. Yani
hiçbir karşılığı yok.
10 yıl gibi bir ceza. Lan, hadi git bir daha görürsen bak falan denebilecek yani, ölçüde bir şey bu tamam mı? Bu kadar. Bak bir daha tıkarım içeri falan. Yahut işte seni bir ay yatırayım da aklın başına gelsin gibi bir şey. Ama geç bunu. 10 yıl verirken sen Türkiye'de siyaset dizayn ediyorsun kardeşim.
Aynen öyle.
Tamam mı? Doğru bir örnek. Manşetlere çekiyorsun bunu.
Ya bir hukukçu arkadaşımız söyledi. Dedi ki Avrupa'da da öyle ağır şeyler var ki, yasalar var ki ama hakimler ve savcılar artık toplumsal ortalamayı bildikleri için bunlar üzerinden yargılamalarda bunlar üzerinden gitmiyor. Şimdi ama biz öyle bir şey görüyoruz ki mesela bir şey oluyor, hükümet başka bir şey yapmak istiyor. Yani bu yargılamaları kısaltmak için, tutukluk hallerini kısaltmak için bir yasa değişikliği yapıyor filan. Bir anda hiç durduk yere Yargıtay yıllardır beklettiği meselelerde tamam mı? Zaman aşımından birçok insanı salıveriyor. Ortalık bir anda karışıyor. Yani Hizbullah davasında kastederek söylüyorum.
Evet. Şimdi bu cani, kamuoyu vicdanındaki yeri,
Belli.
Asın bu adamı şey bu.
Dolayısıyla karşılıklı ceza kanunda yerine ağırlaştırılmış
müebbet hapis verilsin.
Bunu dersin ki ağırlaştırılmış müebbet hapis verilsin. Mahkum etti kardeşim. Hiçbir davaya bakan, yararlanmayacak buyursun.
Bu davaya bakan hakim. Ya bunu yapmış ama bunu yaparken işte kravatı da vardı savunmada. Boynu da büküktü. Pişmanım da dedi. Ondan sonra bir kadeh de atmış.
Ben bundan mutlaka ders çıkardığını düşünüyorum.
Tabii bunu yaptığın andan itibaren sen siyaseti Türkiye'de siyaseti dizayn ediyorsun.
Çok özür dilerim bir şey söyleyeyim mi? Çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Çok yani benim tamamen kendi fikrim bu. Şimdi bu olaya bakacak hakim kim olacak bilmiyoruz. Tabii. Böyle bir karar versin var ya ondan farkı yok benim için.
Tabii.
Bak ondan, net söylüyorum.
Evet.
Böyle hani demin bahsettiğimiz iyi halde bir yer
o cahilden farkı yok.
Bak hiçbir farkı yok benim için. Turla. Yani benim için o herifle o aynıdır. Tabii.
Çünkü
teşvik
gibi bir şey
oluyor. Abi sen ya şimdi annesi babası çok vakur insanlar, inanılmaz insanlar oldukları için kaç gündür verdikleri mesajlarla hani detay yapmak istemiyorum. Böyle bir caniliği, böyle bir sapkınlığı yapacak adam yani iyi hal indirimi
bana getirin der.
Hangi
ya?
İyi hal indirimi?
Bana getirin der değil mi? Yani
iyi hal indirimi nedir? Kravat değil, papyon taksan ne olur?
Değil mi?
Papyon taksa Fırat bir şey olabilir.
Ne olur abi?
Papyon taksa
başka
bir şey
olabilir. Başka şey
olur abi. Bir molaya gidelim dönüşte buradayız. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu manşetler üzerine bazı izleyicilerimiz arşivden bir tweet çıkarmışlar. İsim vermeyeceğim ama ben hatırlıyorum. O tweetleri hatırlıyorum. İsim vermeyeceğim. Çünkü hani check etmem lazım ama isim vermeden şunu söyleyeceğim. Diyor ki Umut Orhan. Baykal'ın kasetlerini bir açıklasın diyor. Bunu paralel yapının en tanıdık isimlerinden biri söylüyor. Ona hizmet
onun
eden.
Onun tweet'i yani.
Onun tweet'i bu. Şimdi
arşivden çıkan tweet'e bak.
Arşivden çıkan tweet bu. Şimdi gelelim bugüne.
Ne kadar ne kadar
bitmedi, bitti mi bitmedi?
Ne kadar benziyorlar.
Şimdi
ya.
17 Aralık'ın genetiği tarzı işte şeyi ne? Karakteri ne?
Karakteristiği.
Karakteristiği şu. Bir takım dosyalar, bir takım dinlemeler, montajlar falan ortaya atılması.
Parça tesiri fazla olsun diye de hiç alakası olmayan 4 bölümü, tane tabii. Ayrı bölümü tabii. Aynı çuval içine doldurmak.
Peki biz daha henüz Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmadan ve daha henüz Deniz Baykal'a o kaset komplosu düzenlenmeden önce ne gördük? Kemal Kılıçdaroğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olurken ve öncesinde sonrasında.
Olurken ve öncesinde sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline verilen bir takım dosyaları salladığını falan gördüğünü.
Kendisi şeyidir zaten yani yolsuzlukları ortaya çıkaran işte onlarla dinlenmiş.
Bir orada bir
bürokrat aslında.
Şimdi öyle söyledim. Bir saniye. Baykal'a kaset komplosundan sonraki sürece baktığınız zaman şöyle bir eğri var. Yükselen bir eğri var. Kemal Kılıçdaroğlu
ya hiç, o fotoğraf var ya arkadaşlar koşsunlar dosyalarla.
Dosyalar Kemal Kılıçdaroğlu diye birini biz tanımıyorduk. Birden işte aday oldu vesaire işte efendime söyleyeyim dosyaları eline aldı falan tanıdık. Süreç devam ediyor. Başaramadı. Sonra Baykal'a kaset komplosu düzenlendi. Baykal istifa etmek zorunda kaldı. Süreç devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ben aday değilim dedi. Süreç devam ediyor. Sonra ben adayım dedi. Süreç devam ediyor. Sonra genel başkan oldu. Tamam mı?
Süreç devam ediyor.
Süreç devam ediyor. 17 Aralık Gezi bilmem hepsi geldi.
7 Şubat.
Süreç, tabii.
Bir de şu var. Her aşama kaydederken yanındakilerini tasfiye ederek
gidiyor. Tasfiye ederek gidiyor.
Hep Kemal başka ekipler.
Tabii. Sürekli tasfiye ederek gidiyor yani. Onları da unutmuyoruz yani. Evet. Ha şu fotoğraf işte. Şu fotoğraf. Dosyacı arkadaşlar.
Evet.
Herkesin dosyasını tutuyor orada.
Şimdi bu tapeleri de aynı karakteristik özellik. Mecliste.
Şimdi sen aslında demin anlattığın şeyde şunu yani onun özeti şu. Yani birazcık izleyenler de anlasın, açıklayalım.
Niye bunları söyledik?
Yani o dosyaların da bugün ittifak yaptıkları o paralel yapı tarafından verildiğini, o sallanan dosyaların verildiğini, o kaset komplosunun da bu şekilde
aynı ekip tarafından yapıldığını
ve aslına bakarsan bir proje olduğunu mu söylüyorsun Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı?
Aynen öyle. Yani
böyle varsayıyorum.
Buradan çıkan bu savcı sayanda açık açık söylüyor zaten.
Zaten tabii kendi yıllarca o partinin içerisindeki
genel
olan
başkan
insan
yapmış. İnsan tabii, söylüyor bunu.
Söylüyor,
ben söylemiyorum.
Açık açık anlatıyor. Yani. Doğru.
Yani şimdi dolayısıyla bir şey daha var. Bir şey daha. Biz bunları yeni yeni açığa çıktığı için görüyoruz. Erdoğan'a getiriyorlar. Geçen yayında söyledim. Dikkatlerden kaçmıştı o. Diyorlar ki efendim Deniz Baykal'ın eşiydi.
Fotoğraf.
Böyle
o
bir
fotoğraf.
Böyle bir şey çıktı diyorlar. İzletiyorlar. Şeyde Erdoğan'ın
gözünün üzerinden
şaşkınlıkla böyle
bir bakıyor
yani,
değil mi?
Hani kanı donmuş şekilde bakarken de
ne olduğunu bilmiyoruz ama yani onu
tabii,
söylüyorlar.
O diyorlar. Hı-hı. Şimdi biz o ya da değil baktığı görüntü o ya da değil bilmiyoruz ama o diyorlar. Neyse
mesela,
o olsun.
O fotoğrafı nasıl çektin?
Bu fotoğrafı çekmek için düzeneği kurmuş, getirmiş.
Tayyip Erdoğan'ın o yüzünü nereden çektin? Ya. iPad'den mi gösterdin? Telefondan mı gösterdin? O arada onun fotoğrafı.
Tabii. Çekiyorsun. Laptop'tan mı gösterdin? Neyden gösteriyorsan bak şu fotoğraf aynı zamanda hı hı. Erdoğan'ı çekiyorsun.
Evet, kaydediyorsun.
Kaydediyorsun. Evet. Bu bile şu sadece bu fotoğraf. Bırakın,
başka hiçbir şeye gerek yok.
Başka hiçbir şeye gerek yok. Bu evet. Özetleyen bir şey. Dünyanın neresine gidersen git, hangi istihbarat örgütüne gidersen git, hangi emniyete gidersen git, hangi hakime, hangi savcıya gidersen git, hangi imparatora, devlet başkanına gidersen git, de ki ya böyle bir görüntü var, bunun hikayesi de bu dese, şu fotoğrafa bakar der ki, ulan adam çift taraflı kumpas kurmuş, helal olsun be der. Yani.
Tabii, hem oraya hem oraya, doğru.
Tabii. Çift taraflı kumpas kurmuş der yani.
Biz... yayına başlarken söylemiştim. Öyle bir badireden geçiyoruz ki buna Hazreti Peygamber'in sözüyle söyleyelim hadis-i şerifle. Devenin iğne deliğinden geçtiği zaman der. Yani o kadar böyle
dehşete geçiyor. Çok inanılmaz şeyler oluyor.
Biz gerçekten
o müthiş badireler atlatıyoruz aslında.
Türkiye'deki insanlar acayip bir badireden geçiyoruz. Atlatmadık, bitmedi. Onun altında çizmekte.
Ya ülkeyi götürüp teslim edeceklermiş ya. Ele geçirip tabii. Götürüp altın tepsi içerisinde sunacaklarmış. Ne? Yani bunların hepsi zannediyor ki işte. Hani diyor ya şeylerde de var. Müdürsünüz oğlum kafanızı yormayın.
Tabii. Tamam. CHP iktidara gelsin hepiniz alayınız müdür.
Alayınız müdür diyor. O garibin müdür olmak için ülkesini satıyor o, farkında değil.
Ya şu cümleyi de söylemek istiyorum ben. Belki biteceksin ama bir cümle daha söyleyeyim.
Olana garibim
şimdi
diyor.
Bak böyle bir ortamdan geçerken bir tane de adam var. Yani %52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı. Ya yani keyfini çıkartacakken, yani işte gelmiş 60 yaşına. Tabii. Keyfini çıkartacakken.
O mis.
He tabii, keyfini çıkartacak. O kadar mücadele etmiş, 12 yıl boyunca iktidar olmuş da Türkiye
belli. Ne kadar basit değil tamam. Ya. 12 yıldır neler oldu bu ülkede ya. Yani?
Keyfini çıkartacakken bir dakika diyor, yeni hedefler koyuyor. Tabii. Diyor ki Türkiye'nin önüne, kendisinin önüne geldiği siyasi...
Bana ne diyebilir ya?
Ha, şimdi bir
koltuğun tadını çıkarır.
Tabii,
oysa git anlaştı ki ben Cumhurbaşkanı olayım orada
gelene,
falan.
Gelene hoş geldin kardeşim, gidene güle güle kardeşim. Ben bu hafta işte Uzak Doğu'ya gidiyorum. Öbür hafta Güney Amerika'ya gidiyorum.
Dinleneceğim, gezeceğim, turistik gezi yapacağım.
Tabii. Deyip keyfini çıkartabilirken... Bir dakika diyor ya. Bir dakika.
2023 diyor.
2023 diyor. 2073
diyor.
Hedefler falan. Ha. O zaman şimdi bu şu anlama geliyor. Yani bir cephe varsa ya, ki hani diyorlar Türkiye kutuplaşıyor. Evet, kutuplaşıyor, doğru.
Evet.
Ama öyle bir şey oluyor ki
bir tarafta
bir yerde yerliler, milliler bir yerde buluşuyor. Diğer tarafta milli olmayanlar, gayrimilliler, Lozan artıkları bir yerde. Evet.
Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Biz Arnavutluk'un sonuna geldik. Yarın akşam ve güneşe bakın derim.
İkinizi tekrar tebrik ederim.
Eyvallah.
Sağ olun.
Bakın derim çünkü yarın ve sonrasındaki cuma günü iki gün, bu son iki günden çok daha fecaat, ifşaatlar evet, var evet. Orada. Çok daha fecaat. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın.